Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Ocak Cuma. Yıl 2021. Ay 1. Gün 8. Kasım 62.
1442 Hicri. Cemazi el evvel 24. 1436 Rumi. Aralık 26.
Zemherir Fırtınası.
Günün Sözü. Dünyada en güzel ve en iyi şeyleri ne görmek ne de onlara dokunmak mümkündür. Onları yalnızca yüreğinizde hissedebilirsiniz. Helen Keller.
Günün tarihi. 144 yıl önce bugün, yani 8 Ocak 1877'de Kızılderili reisi Crazy Horse ve yoldaş savaşçıları Amerikan ordusu süvarilerine karşı son savaşlarını vermişti. Crazy Horse, çılgın at, Amerika'ya yerleşmekte olan beyaz göçmenlerin kendi bölgelerine gelerek ellerinde kalan son toprakları da almalarına ve kendi alışılagelmiş hayat tarzlarını değiştirmelerine karşı mücadele edebilmek için silahlı direniş göstermeye başlayan Oglala Sioux yerlilerinin lideriydi. Bu çok cesur savaşçı Montana'daki son mücadelesinde ordu tarafından sarılmışken uzun süren soğuk kış ve açlıktan kırılmakta olan halkını kesin bir ölümden kurtarmak üzere askerlere teslim kararını almıştı. Arkasından da pusuya düşürülerek öldürüldü hapishanede.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı, haftanın son Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışı Free as a Bird adlı şarkısıyla yaptık The Beatles'ın. Aslında son derece ilginç bir şarkı. Ta 1977'de yazılmış ve kayda alınmış. Evde yapılmış bir kayıt John Lennon tarafından, Beatles'ın eski üyelerinden. 1995 tarihinde, yani grup dağıldıktan 25 yıl sonra, çeyrek yüzyıl sonra ve Lennon'ın da öldürülmesinden, katledilmesinden 15 yıl sonra The Beatles grubu olarak bir stüdyo versiyonunu yaptı ve hayatta kalan Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr üçlüsünden katkılarla beraber single olarak yayınlandı ve Beatles Anthology'si adlı, The Beatles Anthology adlı video belgeselinde yer aldı. Sonra derecede de hoş bir şarkı. Bunu özgür bir kuş gibiyim, John Lennon bestesi işte. Ve olabilecek en iyi ikinci şey, bir kuş kadar özgür olmak. Ben böyle eve dönen bir kuş gibi uçuyorum. Kanatlanmış bir uç gibi. Bir zamanlar bildiğimiz hayata ne oldu? Acaba birbirimiz olmadan yaşayabilir miyiz? Teması nerede kaybettik? O kadar anlamlı gelen teması beni o kadar böyle özgür bir kuş gibi yapıyordu. Şimdi böyle ne zaman oldu? Nasıl oldu? Olabilecek en iyi şey, en yakın şey bir kuş kadar özgür olabilmek diye giden sözleri de bu şekilde giden bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakarak anlamaya çalışalım.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Özgürler. Gündüzleri onlara güneş kılavuzluk eder, geceleri ise yıldızlar. Yol parası ödemez ve gümrük ya da göçmenlik bürosu formları doldurmadan pasaportsuz seyahat ederler. Üzerinde mahpusların yaşadığı bu dünyanın yegane özgürleri olan kuşlar, yakıta ihtiyaç duymadan bir kutuptan diğer kutuba, seçtikleri güzergahta, istedikleri saatte ve kendilerini gökyüzünün sahibi sanan hükümetlerden izin istemeden uçarlar.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, şimdi tarihte bugüne bir göz atalım bakalım.
1918 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak toplantısında Avrupa'da kalıcı barışın sağlanması için ve tabii aynı zamanda Amerikan hegemonyasının da sağlanması için kendi adıyla anılacak olan 14 prensibi, yani Wilson prensiplerini ortaya attı.
1948'de bugünse şair Zekai Özger doğmuştu. Arkadaş Z. Özger adıyla yazıyor şiirlerini. Ne zaman yayımlarsam yayımlayayım adı Sakalsız Bir Oğlanın Tragediyası olacak dediği şiir kitabını yayımlama olanağı bulamadan çok genç yaşta hayatını kaybetti. Toplumsal olaylara dair yazdığı şiirlerin bir kısmı devrimci marşlara çevrildi. Merhaba Canım şiirinde ise dönemin sol muhafazakarlığına rağmen eşcinsel kimliğini açığa vuran dizeler de kaleme aldı ve bu şiir şu dizelerle bitiyordu. Ve bir gün hiç anlamayacaksınız. Güneşe ve erkekliğe büyüyen vücudum düşüverecek ellerinizden ve bir gün elbette Zeki Müren'i seveceksiniz. Zeki Müren'i seviniz.
1996 yılında bugün Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe gözaltında öldürüldü. Cezaevinde öldürülen 2000 tutuklunun cenazelerini muhabir olarak takip ederken toplu halde gözaltına alınan yaklaşık 1000 kişi arasındaydı Metin Göztepe. Gözaltına alındıktan sonra gazeteciye özel muamele diyen polis memurları tarafından dövülerek öldürüldü. Metin Göktepe o tarihe kadar gözaltında öldürülmüş bütün gazeteciler arasında katillerinin suçu mahkeme kararıyla onaylanan ilk gazeteci olmuştu.
Evet, dünya çapında bir olay olduğu söylenebilir bunu.
Gerçi bu mahkeme kararıyla tutuklanan işkenceci polisler de daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Rahşan affıyla kısa süre 2 yıl bile olmadan serbest kalmışlardı.
Evet, gene de ama senin de söylemiş olduğun gibi bu tarihe geçecek bir ilk olay diye de adlandırılabilir. Evet, şimdi neler konuşacağız ona da bakalım. Yani çok sürreal bir dünyada yaşamakta olduğumuz aşikar. Yani tamamen tarih kitapları bunların bu gelişmeleri nasıl yazacak diye merak ediyorum. Bakmak ve çözmek gerekir diye yazmış Bill McKibben. 350 Or kurucularından aktivist ve yazar. Yani yürütme kurulunun başı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çete kuruyor ve yasama organını ortadan kaldırmak, yıkmak için ki sonuna kadar kendisi iktidarda kalabilsin ve kendisi ve ailesi seçimi kaybettikten sonra. Bu sürreal bir dünya olduğu konusunda herhangi bir şüphesi olan varsa olaylara şöyle bir bakabilir. Yani
bu sürrealizm benzetmesi size sabah göndermiştim. Mike Davis, Newlet Review'da bir yazı kaleme aldı bu olayı anlatan. Kongre baskını anlatan o da orada kullanıyor. Hatta evet. Dali'nin falan da ismi geçiyor yazıda. Evet, direkt sürrealizm gönderme yapmış.
Luis Buñuel'in estetiği evet. Ve Dali'den çıkma, resimlerinden çıkma tek kuralımız basitti. Hiçbir şey rasyonel bir açıklama, akılcı bir açıklama ya izin vermeyen hiç kimsenin herhangi bir fikri ya da görüntüsü bu şekilde yorumlama, akılcı bir yorumlamaya imkan vermeyen bir şey diyor. Fakat Mike Davis tabii şeyi de söylemiş görebildiğim kadarıyla Deus Ex Machina çıktı. Yani Trump'ın eski Yunan tragedyalarında tepeden Tanrı'nın inmesi gibi, Tanrıların müdahalesi gibi. Trump'ın da böyle muhafazakar savaş şahinleri ve sağ kanat genç aslanlarının düne kadar başkanlık kültüyle, tarikatıyla beslenmiş şeyi birden çöküverdi. Yani beklenen, uzun zamandan beri beklenen hapishane kaçkınlarının kaçışı bekleniyordu. Sürreal kelimesi, gerçeküstü kelimesi bol bol atılıyordu ortaya ama gerçekten dün gecenin diyor iki partili orjisi karşısında yani senatonun yarısı iklim inkarcıları, seçim inkarcıları, tabii iklim inkarcıları da onların arasında var.
Evet, aynılar.
Aynı insanlar. Biden'ın böyle ahlaka, düzene, edebe dönelim çağrısına uyup eski birdenbire bol bol kusmalarından da gördük. Biz çok dürüst, safkan insanlarız, demokratız demeye başladılar filan diye. Fakat aslında mesela pek çok yani Cumhuriyetçi Parti'nin ayrılmaz bir yani artık düzelemez bir bölünmeye uğradığını söylüyor Mike Davis. Paul Sidecar sitesinde yazılmış bir yazısında tepedeki isyan başlıklı, tepedeki ayaklanma yani şeyi kastediyor, Capital Cumhurbaşkanlığı daha doğrusu Parlamento binasının bulunduğu tepeyi Washington DC'de. Yani Cumhuriyetçi Parti tam bir ayrılış, önü alınamaz bir ayrılmaya uğradı. Führer Prinzip yani Hitler'in Beyaz Ev'deki Hitler prensibi standartlarına göre Mike Pence, Tom Cotton, Chuck Grassley, Mike Lee, Ben Sasse, Jim Lankford, hatta Kelly Loeffler istifa etti. Onların ihaneti tartışılacak şey değil diyor yani. Tartışılacak bir mesele yok. Şimdi bakayım neler olacağını. Ya bir tarafı tamamen bölünmüş durumda. Çok ilginç ayrıntılar.
Evet, üçe bölündüğünü aslında burada anlatıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin bir hala her şeye rağmen Trumpçılar var diyor. Ama işte bu Capitol baskını ile birlikte çok zor durumda kaldılar. İkincisi, daha düne kadar Trumpçı olanlar, şimdi sizin saydığınız isimler, Mike Pence, Tom Cotton vesaire, Mike Lee gibi isimler, bunlar koptular bir yönüyle. Şimdi hain ilan ediyorlar Trumpçılar tarafından diyor. Bir de daha moderate cumhuriyetçiler var. Bunların arasında, evet. Muhtemelen bu diğer iki ekip arasında bir mücadeleye şahit olacağız ama Trump'ı tamamen de bittiğini düşünmemek lazım diye de bir takım yorumlar.
Evet, son derece Mar-a-Lago şimdi artık kamp olacak Trump'ın ölüm tarikatı için ve kendi şeyini, taraftarlarını da ölümcül bir taarruzlara hazırlayacaktır diyor yani. Terörize edecek Cumhuriyetçi Partisi ön seçimlerinde ve şeyde de bir Senato'daki cumhuriyetçiler de büyük şirketlerden büyük bağışlarla çok zaten fazla da tehdit altında olmayabilirler diyor. Fakat çok ciddi bir karışıklık, yepyeni bir şey getirebilir, karmaşık bir dünya getirebilir. Yani sürreal bir dünya. Aynen Mike Davis gibi Bill McKibben da yazıyor. Yani bütünüyle tamamen şaşkınlık verici, şoke edici bir şey diyor. Yeniliğiyle, bütün son zamanlardaki olaylarla. Yani ilk kara siyah demokrat da güneyden geldi, güney eyaletlerinden seçildi. Aynı zamanda utanç verici, işte bir başkanın kendi bulunduğu kongre binasına saldı, çete saldırısına ön ayak olduğunu gördük. Ve bundan sonra dramın nasıl gelişeceğini de kimse bilemez diyor. Bir tek sabitimiz var diyor. O da sera gazı salımlarının seviyelerinde atmosfere hiç durmayan bir artış olacak. Ve o yeryüzünün de fizik sistemlerini çökertecek. Bu böyle alçaklığın sonu gelmeyen siyasi sistemlerimizin, yeryüzü siyasi sistemlerimizin gördüğü çalkantılardan çok daha yavaş oluyor tabii, ama o kadar da yavaş değil diyor. Yani bu yeni yıl başladığı zaman tam 60 yıllık döngünün tam ortasındayız diyor. 30 yıl kaldı diyor iklim krizinin şeyini, yani en belirgin yılı 1990'lardan beri başlamış olan küresel ısıtma problemi şimdi artık çok büyük bir hız kazanmış durumda. Üç eğilimden bahsedilebilir diyor. Birincisi, yani yükselen sıcaklıkların ve dünyanın etrafımızda yükseldiği şeyler, yangınlar, seller ve fırtınalar çok daha hızlı ve sık oluyor. Durdurmak da, önlemek de çok daha zor oluyor. İkincisi, önemli bir gelişme. Mühendisler bizi bayağı yenilenebilir enerjinin bir dönüm noktasına getirdiler. Şeyin fiyatları çok düştü. Güneş ve rüzgar enerjisinin, yani anlatılamayacak kadar çok düştü. Artık kullanıma geçilmesini engelleyecek hiçbir şey yok. Ve üçüncüsü, küresel çevre hareketleri de çok yükseliyor. Yani politikacılar petrolcülerden, büyük petrol şirketlerinin, devlerinin başındakinden daha fazla onlar kadar korkacakları yeni bir şey var. Hareketler doğdu diyor. Yani Kopenhag'dan elleri boş dönmüşlerdi. Paris'ten halbuki bir şeyler elde ederek döndüler. 2015 Paris Anlaşması özellikle de sıcaklıkları 1,5 derecede tutma vaadi yeni bir ciddiyet getirdi iklim savaşına. Donald Trump büyük bir yolu üzerindeki büyük bir delikti, yoldaki momenti yavaşlatabiliyordu, durduramasa da yavaşlatıyordu. Ama şimdi bu da ortadan kalkıyor diyor. Fakat bir tek çok önemli şey var diyor. Eğer bütün bunların gerçekleşmesi için bir tane şey var, o da bütün hızlı bir eyleme geçmenin tam zamanıdır diyor. Ve yani 500 hafta falan kaldı ve bütün hayattaki bütün elimizdeki sermaye budur diyor. Yani bir 120 ay, 10 yıl ve 500 hafta, bütün elimizdeki hafta budur diye gayet net olarak haritayı da çizmiş, rakamları ortaya koymuş oluyor. Bugün şeyi de, yarın da yanılmıyorsam, Greta Thunberg, İsveçli iklim aktivisti, Dalai Lama'yla bir iklim için yapılacak şeyleri tartışıyorlar online olarak. Çevrim içi saatlerine bakarız tekrar. Ama böyle evet, bir gelişme var.
Şimdi Mike Davis seçim inkarcılarından bahsetmiş yazısında. Bill McKibben iklim inkarcılarından bahsetmiş. Ben de dün denk geldiğim bir başka videodan söz edeyim Ömer Bey. Bir de Covid inkarcıları var ve bunlar, bu üç ekip aslında aynı insanlar, biliyorsunuz. Aynı insanlar. Trump konuşma yapmazdan önce, henüz kongre binasına kitleler, faşistler yürümeden önce biliyorsunuz bir miting yapıldı. Trump'ın konuşma yaptığı. Hemen öncesinde, Trump çıkmadan önce başka insanlar konuşma yapıyorlar. Bir video var. Bir konuşmacı çıkıyor ve diyor ki bu bir mass spreader event'tir. Yani bu süper yayıcı bir eylemdir. Şimdi herkes yanındakine sarılsın, onu öpsün, bol bol virüs bulaştırsın. Ve binlerce kişi miting alanında toplanmışlar. Birbirlerini coşkuyla öpüyorlar, sarılıyorlar. Ellerinde Amerikan bayrakları, Trump bayrakları. Ondan sonra da bu kitle birbirine virüs bulaştırdıktan sonra kongreye yürümüşler. Emre Altındiş paylaşmış bu videoyu da. Ben de oradan gördüm, paylaştım Twitter üzerinden. Yani bu kitle biraz böyle bir kitle. Tam evet, sürreal denir demiş ya.
Gerçekten öyle. Zaten boynuzlu şey, yeni çekilen fotoğraflar da kemikte. Akıl almaz şeyler yani. Bizon boynuzuyla ortalıkta bütün ortalığı talan eden, vandallaşan ve polislerle de şey çektiren insanlar var.
Evet, ama bu birbirlerine sarılıp virüs bulaştıran insanlar için herhalde Allah tamamını erdirsin demek düşüyor. Yani bizim söyleyecek bir şey de bazen bulamadım.
Evet, yani sürreal dünyada gerçekten Mike Davis, çok hak veriyorum ona, Mike Davis'e. Yani Buñuel filmleri gibi bir durumun içindeyiz. Türkiye'nin 2 milyon yıllık en büyük buzuluğu hızla eriyor bir yandan. Yani NASA erime başta büyük krizin yüzlerce fotoğrafını uzaydan çekip yeryüzüne dağıttı. Artık her şey ortada yani. Görülüyor, böyle Covid'in bulunduğu yerler bile uzaydan çekmek mümkün oluyor, görülebiliyor iklim açısından filan. Diyarbakır'da su yok, kuraklık var, yağmur bekleniyor ve bütün işimiz bu, buna bağlı diyor oradan konuşanlar. Bu arada iyi bir haber var ama, öngörülen net sıfır salımları gerçekleşirse küresel ısıtmanın istikrara kavuşacağını gösteren yeni bir araştırma yayınlandı. Bu iyi haber ama kötü haber de var. İngiltere hükümeti, artık İngiltere diyebiliriz herhalde, Britanya diye bir şey pek kalmadı, yepyeni kömür madeni açılmasına karışmayacağım diyor. Ya İngiltere'de bunca yıldan sonra kömür madeni yenisi açılıyor. Yani
İşte Greta ne kadar haklı, bir kez daha görmüş olduk. İleriye yönelik 2050 yılında sıfır karbon politikalarınız falan, açıklamalarınız güzel de inanmıyoruz diyor. Diyor. Şimdi ne yaptığınıza bakıyoruz diye. Gerçekten de öyle yani. İleride sıfır karbon politikası açıklamış olan ülkeler dahi bunu yapıyorlar.
Evet. Yani hakikaten insan ne diyeceğini bilemediği ender, artık hiç ender olmayan durumlardan bir diğeri bu da.
Yani, bu arada siz az evvel Türkiye'deki buzulların eridiğinden söz etmiştiniz. Benim de çok az bilgimin olduğu bir alandı. Bu haberde Independent Türkçe'de yer alıyordu. Hakkari'de aslında Türkiye'nin en eski buzullarının, yani buradaki konuşmacı aslında konuşmayı yapanlar aslında uzman değiller. 2 milyon yıllık olduğunu iddia ediyorlar. Bilemiyorum. Çok fazla bilgimizin olmama sebebi Hakkari'de 9 yıldır bu buzulların erimekte olduğunu söylemiş. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu. Ama şöyle bir sorun var. Burada hiç bilimsel araştırma yapılamadı deniyor. Çünkü Hakkari bildiğiniz üzere şiddet olaylarıyla bilinen, dolayısıyla güvenlik kaygısıyla muhtemelen pek de bilimsel araştırmanın yapılamadığı yerler. Ama Türkiye'de de büyük buzullar varmış ve onların da son 10 yılda kuraklık sebebiyle erimekte olduğunu söylüyorlar.
2 milyon yıllık buzuldan bahsediyoruz.
Evet.
Yani böyle son buzul çağından beri değil yani. Tarımın şey yapması. 2 milyon yıl önce oluşan buzulların erimesi. Kalınlığı 40 metre, uzunluğu 4 kilometreyi bulan buzullar büyük endişe yaratmış. Ercan Öksüz imzalı bir haber, evet. Senin de çıkardığın bir haber. Yani NASA'nın fotoğraflarına da bakarsanız, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin, yani hakikaten bazıları bir haftalık değişimi gösteriyor. Yeşil Gazete'de görmüştük bu haberi. Bazıları da 40 yıllık bir zaman dilimini gösteriyor. Yani 1984 ile 2020 arasında Kuzey Buz Denizi görüntülerinde 36 yıl içinde eriyip gitmiş buzda. Görüyorsun fotoğrafla yani. Ve buzda bu küçülürse bu hızda, Kuzey Kutbu'ndaki yaz deniz buzları bu yüzyıl içine, bu yüzyıl sonuna varmadan tamamen yok olacağını öngörüyorlar diyorlar. Yani mesela Çin'in Wuhan kentinde 2020 başlarında trafik seviyelerindeki gözle görülür düşüşte kayıt altına alınmış. İzlanda'daki Ok buzulunun tamamen erimesi, Arjantin'deki büyük orman yangınları, Pakistan'daki muson selleri, hepsi fotoğrafla çekilmiş ama yok sayıyoruz bunları. Yani Bolivya'da bir yerde Sucre şehrinde dolu yağıyor ve en az 4 ölü 6 kayıp var. Dolu dan bahsediyorum. 14
Evet.
kişi de hipotermi, yani soğuktan donma belirtileri var. Bunlar normal mi sayacağız? Yok mu sayacağız bunları yani? Ve Avustralya en büyük iklim inkarcısı hükümetlerden birinin yönetiminde olan Avustralya'da geçen yıl dereceler bir derece üstündeymiş ortalama. Bir derece Celsius üstünde. Evet, bu şekilde bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bir ara vereceğiz bu sürreal dünya içindeki durumumuzu ortaya koyacak. Fakat çok ciddi bir şeyden bahsetmemiz mümkün. En azından bu önümüzdeki günleri çok değerli bir şekilde kullanmamız gerektiğini gösteren İlginç bir çağa girmiş durumdayız. Mesela 350 org bir şey yapıyor, dilekçe vermiş bir hareket, yani iklim için hareketlerini biliyoruz, kampanyalarını. Derhal Donald Trump'ın impeach edilmesi, yani görevden alınması ve onun kongrede ona yardımcı olanları, bu darbeyi tezgahlamakta yardımcı olanların da hepsinin istifaya zorlanması isteniyor. Derhal isteyenler, çok önemli birçok yazardan da geliyor. John Nichols.
Evet. Bu bir harekete dönüşmüş durumda Amerika'da şu
Evet.
anda.
Ve Trump'ın 20 Ocak'tan önce görevden alınması, hatta mahkemeye ve hapse doğru yolunun açılması geliyor. İlk kabineden ilk istifanın geldiği de duyurulmuş. Elaine Lanchao adlı Ulaştırma Bakanı. Senato'nun çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın eşi kendisi e-postayla veda etmiş. Fakat bunun tam bir korkaklık olduğunu aslında söylüyorlar. Bu bir cesaret işi değil diyorlar. Ve çok sayıda, pek çok grup ve senatör ve temsilciler meclisi üyesi artık bu azil ve 25. anayasa maddesiyle amendment diyorlar, uygulanması ve görevden alınması diye büyük bir güvenlik tehlikesi yarattığını söylüyorlar. Trump'ın son 13 gününü aslında darbe girişimine geçti gözüyle bakmanın yanlış olabileceğini de yazanlardan Fehmi Koru var. Bu özellikle de Amerika'nın önde gelen yazarlarından, tarihçilerinden birinin yazdıklarına şey yaparak önemli bir yazı ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyine kolaylıkla geçmiş gözüyle bakılamayacağını söylüyor. Çünkü Tim Snyder'ın tespitinden bahsediyor. Trump'ın şu anda yapmaya çalıştığının bir adı var, darbe. Şansı az görünebilir ama başarısız kalacağı söylenemez. Başarısız hale getirilmesi gerekir diyor. Çünkü darbeler ya hemen başarısız kılınır ya da başarılı olur diyor. Bir darbe projesi olduğunu yazıyor. Ve yani şeyin örneğini de veriyor ki ilginç yani Fehmi Koru. 1900'lerin sonunda 1993'te Rusya'da bir örneği var. Duma, yani parlamento önünde engel haline geldiğini görünce devlet başkanı, o zamanki Boris Yeltsin, anayasanın vermediği bir yetkiyle kendisine feshetme kararı alıyor 1993'te. Duma'ya kendilerini kapatan milletvekilleri de bu talimat geçersiz diyorlar. Yeltsin'i görevden alıyorlar ve yerine yardımcısını getiriyorlar. Herkes Yeltsin'in sonunun geldiğini düşünürken 3 Ekim günü göstericiler ortaya çıkıyor. Bir grup Duma'yı, bir grup, başka grup belediye başkanlığı binasını, bir diğer grup da televizyon kanalını basıyor. 4 Ekim sabahı da Yeltsin'in emriyle Duma ve parti merkezine giren askerler direnenleri tutukluyor. Kara Ekim deniyor. 10 gün sürmüş. Hatırlıyorum. 147 kişinin öldüğü biliniyor.
Yeltsin, ama o da orada gerçekten ordu devredeydi.
Evet.
Amerika'dakinden farklı. Orada gerçek bir darbe, hani adını dolduran bir darbe söz konusuydu. Amerika'daki pek böyle değil tabii. Ama kalkışmadan işte, kongre basan faşistler
orada,
var.
Orada da subaylar şey yaptı ya, işte biz yokuz bu işin içinde diye, eski savunma bakanları filan. İlginç bir şeydi o da yani.
Hı
hı. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi gerilim yeni başkanın göreve başlayacağı 20 Ocak gününe kadar sürecek diye de ilave etmiş Koru. Fakat benim aklıma ilginç bir şey geldi, onu da söyleyip bırakalım. Yani bu Yeltsin 99'a kadar Rusya'da devlet başkanlığını görevini sürdürürken illegal olarak tamamen darbeyi örgütlemesini sağlayan kilit isim kimdi peki? Hatırlıyor musun?
Hayır.
Putin.
Putin'dir diyecektim, evet. Tamam.
KGB yani. Ve o zamanki adıyla KGB Gizli İstihbarat Teşkilatı. Derin devlet, FSB'nin başında oradan yetişme Putin.
Evet.
Sonradan da anlaşma yapıp kendisi geldi ve ebediyete kadar da götürüyor işte. Böyle bir gelenek var ve şimdi sevinç içindeymiş zaten söyleniyor. Büyük keyifle izlediği söyleniyor Amerika'daki şeyleri Putin'in. Böyle ilginç bir dönem yaşıyoruz. Değişmeyen tek şey aslında, bütün bu değişkenler arasında tek sabit ısınma dedik. Nazi ve faşist çeteleri başkentte ayaklanmaya, parlamento binasının silahlı basına kışkırtan Trump'ın derhal azledilmesini isteniyor. Evet, şimdi ara vereceğiz ama ondan sonra da hem bu şeyleri, bu darbe tuhaf olayı, hem de Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum ya da rektör atanmasına tepkilerin dinmediği, hatta büyüdüğünü, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu'nun tanışma toplantısını iptal etmeleri var. Gerekçe ne? Koşullar. Üniversitenin içinde bulunduğu koşullar. Tanışma toplantısını iptal ediyorlar. Öğrencilerden direniş ve eylem planı var. Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından imza kampanyası var. Mezun yazar ve sanatçılardan ortak bildiri var. Ve biraz da ondan sonra da Covid haberleri vereceğiz. Böylece devam edeceğiz. Şimdi ara verelim.
Açık Gazete.
Evet, All You Fascists Bound to Lose adlı parçayı dinledik. Rhiannon Giddens solisti ve güzel bir grup kuruldu biliyorsunuz. Joy albümünü de dinletiyoruz. Resistance Revival Chorus diye bir grup. Hepsi kadınlardan oluşuyor. Bütün faşistler siz kaybetmek mecburiyetindesiniz, zorundasınız, bunu bilin diye giden Woody Guthrie şarkısının yeni bir seslendirmesiydi. Zaman zaman çalma fırsatı da buluyoruz. Gayet acayip dönemlerden geçerken faşizmin de denemeleri var, yükselme denemeleri var. Mesela yani bu Amerika Birleşik Devletleri Kongre binasına, kongresine de bayağı ciddi bir Nazi baskını olduğunu da Ablaremoz'da da yazıyorlar. Bütün Nazi işaretleri, kalabalık, aşırı sağcı kalabalık kongre binasına baskın düzenlerken muazzam yeni görüntüler çıktı. Bilindik neonaziler var tabii ama başka Nazi destekçisi olduğunu gösteren aksesuar ve kıyafetler yeni. Meclis başkanının ofisini basanlar arasında Holocaust inkarcısı Nick Fuentes, neonazi Baked Alaska adlı şahıs var. Ve başka çok tanınmış insanlar var.
Bu Nick Baked Alaska denilen isim, o işte hayvan kıyafetleriyle ortalıkta dolaşan, evet, suratı boyalı olan.
Bizon. Evet. Evet. Dövmelerinde de zaten svastikalar falan var. Neonazilerin, evet. KAK.
Ya basitçe bir deli değil yani aslında. Evet, yani, lider, Nazi liderleri bunlar. Liderlerinde de zaten semboller. Evet. Evet, bir tanesinde öyle.
Auschwitz kampı birisi öyle bir kafatası olan bir kazakla kongreye giriyor. Yani yüz binlerce, milyonlarca insanın ölümüne sahne olan yerlerle dalga geçiyorlar böyle. Camları kırıyorlar filan. Ayrıca şimdi yeni gelişmelerde şey de var. Bunlara işbirliği yapan polislerin de derhal görevinden alınması. Beşi istifa etmiş zaten. Başkent polisinden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde en yetkili polisler işbirliği yapıyorlar. Bir de mesela çok dikkat çekici fotoğraflardan birini Ablaremos söylemiş. Jason Tankersley de varmış. Çok tanınmış bir Nazi. Ve elinde kocaman bir Trump bayrağıyla geziyor. Bayağı Nazi'nin teki.
Böyle evet, özellikle Charlottesville'deki büyük Nazi yürüyüşünde, sağı birleştir yürüyüşüydü bu. Bütün Nazi örgütlerin Amerika'da bir araya geldi ve bir antifaşist göstericinin öldürüldüğü eylem. Burada zaten açıkça Nazi bayrağı taşırken fotoğrafları var.
Evet. Şimdi şey de bir de şunu da hemen belirtmeliyiz. Independent Türkçe'de var bu haber. Trump destekçileri, bu Naziler ve azgın sağcılar, haydutlar sadece başkentte değil birçok eyalette de hükümet binalarını basmış. Bunun üzerinde hiç durulmuyor mesela.
Evet.
Yani Guardian gazetesinde var bu. Pek çok yani. Georgia'dan New Mexico'ya kadar birçok
eyalet. Tabii Michigan herkese. Vesaire.
Oklahoma, Georgia, Arizona, Nevada ve Washington gibi yerlerde maskesiz, bir kısmı silahlı ön plana çıkmış eylemciler yani. Ohio, Kaliforniya dahil kimi eyaletlerde de olaylarda, özellikle de gazetecilere, bir de basın düşmanlığı da var tabii.
Evet.
Biber gazı sıkmışlar, yumruklar atmışlar filan ve Forbes'un haberine göre Atlanta'daki protestocular Georgia eyalet merkezinin binasına akın edip Trump'ı telefonla arayıp kendi lehine yaklaşık 12 bin oy bulmasını istediği ses kaydıyla ortaya çıkan Georgia eyalet sekreteri Brad Raffensperger'e ulaşmaya çalışmışlar. Onu da öldürmeye çalışacaklar anlaşılan, ya da tehdit edecekler. Halbuki kendisi de aslında daha önceki korkunç sağcı eylemleriyle bilinen, söylem ve eylemleriyle bilinen biri. Yani tamamen artık sürreal şey yetmiyor neredeyse bütün şeyler.
Size sürpriz bir haber vereyim. Fox News'ta, bu aralar takip ediyorum Fox News nasıl meseleyi takip ediyor diye.
Aferin.
Bir başlık attı, çok enteresan. Bu kongre binasını basan Trump taraftarları hangi yasayla yargılanacaklarmış biliyor musunuz?
Hayır.
Bu Black Lives Matter hareketi sonrası yıkılan heykeller sebebiyle bir yasa çıkarttı Trump. 10 yıl mülke zarar verenlerin, şeylerin, vandalların 10 yıl hapis cezasına evet. Çarptırılması için onunla yargılanacaklarmış. Ve bunu Fox News yazmış.
Mükemmel. İşte
Trump yasasıyla Trump taraftarı.
Buñuel filmi. Hoş geldin Louis. Hepsini bir daha seyretmeye karar verdim ben de. Louis Buñuel'i pek severiz zaten. Amerika sürrealizmi daha da arttıran bir şey de gazete duvarda çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün de birazcık konuşmuştuk. Senin sayende Exxon, Pfizer ve Toyota'nın da aralarında bulunduğu 14 bin şirketi temsil eden iş dünyası grubu Trump'a bir an önce görevden alınsın çağrısı yapmış evet. Trump'ı. Amerikan Ulusal Üreticiler Birliği. National Association of Manufacturers, NAM diye kısaltılıyor. Açıklamasında Trump'ın iktidarı elinde tutmak için şiddeti kışkırttığı vurgulanıyor. İnanılmaz.
Şeyde Mike Davis de hemen bu açıklamadan bahsetmişti. Sabah okuduğumuz, bir 15-20 dakika önce okuduğumuz makalede. Şunu hatırlatıyor da, bu NAM denilen büyük şirketler aslında ilk 3 yıl boyunca Trump'a muazzam destek verdiler ve çokça kar elde ettiler. Onun vergi indirimlerinden faydalandılar. Fakat son yıl hem koronavirüs hem Black Lives Matter ulusal krizde de ortalığı fena halde karıştırdıktan sonra yavaş yavaş çekilmeye başlamışlar. En son artık bardağı taşırdığı iyice istikrarsızlık, Amerikan sermayesi açısından dahi istikrarsızlık sembolü haline geldi. Onlar bile artık gitsin demeye başladılar.
Manifaturacılar Birliği diye de çevirebiliriz eğer biraz Osmanlı işi yapacak olursak. Evet, çok ilginç. Şimdi Türkiye'deki duruma gelelim. O da çok ilginç gelişmeler oluyor gerçekten. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu tayin meselesi beklenenin çok ötesine taşma eğilimi gösteriyor. Gerek öğrencilerden, gerek mezunlardan, gerekse akademik insanlardan gelen tepkiler var. Yani öncelikle dün mesela T24'ün ilginç bir haberi vardı. Boğaziçi Üniversitesi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu'yla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Melih Bulu'nun bugün yapılması planlanan tanışma toplantısı iptal edilmiş. Bu duyduğum, gördüğüm, şahit olduğum en ilginç haberlerden bir tanesi. Yaratıcı bir şey yani. Boğaziçi Üniversitesi Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör Profesör Bulu ile 7 Ocak 2021 Perşembe günü planlanan tanışma toplantısı üniversitenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle iptal edilmiş. Neden iptal ediliyor tanışma?
Amerika'daki olaylar dolayısıyla. Şimdi öğrenciler basmasın diye muhtemelen. Ama yanlış bir karşılaştırma oluyor tabii, farkındayım ama.
Ama çok yaratıcı bir buluş yani. Malum efendim, üniversitenin içinde bulunduğu koşullar, tanışamayacağız diye bir evet. durum var. Bence ilginç. Bir başka şey, Boğaziçi dayanışması var. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oluşumu rektör atamasına karşı bir eylem planı geliştirmişler. Rektörlük önünde dönüşümlü olarak 10 ila 15 kişilik bir ekip toplanacak deniyor. Şöyle, çoğumuz sürecin nasıl ilerleyeceğini tartışıyor. Görmeliyiz ki söz konusu bir istifa potansiyeli varsa bu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük önündeki aktif direnişiyle olur. Aktif bir baskı uygulaması olmazsa Bulu istediğini elde etmiş olacak. Peki nasıl aktif bir direniş sergilenir diye soruyorlar. Ve şöyle demişler: eğer bu işi nöbetleşe ve hazır bir çizelgeye alırsak sürdürülebilirlik sağlayabiliriz. Plan şu: herkese okulda olabileceği bir ya da birkaç günü seçebileceği ve her hafta o günler 11 ile 17 arasında rektörlük önünde olabileceğini seçebileceği bir form ulaştıracağız. Günlük en az 10 ila 15 kişilik bir ekip böylece dönüşümlü olarak rektörlük önünde Melih Bulu'ya meşruiyetsiz, yani haklılığı meşru sebebi olmayan rektörlüğünü hatırlatmış ve ayrıca gene meşru bir baskı uygulamış olacak. Lojistik ihtiyacımız sandalye. İlerleyen günlerde de çadır gibi şeyleri de her zaman olduğu gibi kulüp dayanışmalarıyla temin edebileceğimize inanıyorum. Yahut her zaman desteğini sağlayan diğer öğrenci dayanışmalarıyla demiş. Diyorlar. Öte yandan her gün sürekli dile getirdiğimiz talepler okunur ve birkaç günde bir çeşit bu çeşitli etkinliklerle sürecin keyif oranı da artırılmış olur. Kulüpler etkinlikler için inisiyatif alabilir. Hani masa ve sandalye tedariki de sağlanırsa derslere giriş de sağlanmış olur diyorlar.
Şimdi aslında bunu düzeltmek lazım. Bu T24 bunu bir haber eylem planı diye duyurmuş ama bu aslında bir iç yazışma. Boğaziçi evet. dayanışmasının Facebook grubunda, diğer WhatsApp gruplarında falan yazışmalar oluyor. Zaten dili de böyle, fark edersiniz, bir karar evet, açıklaması evet. gibi değil, bir öneri gibi.
Evet, henüz açık bir tartışma
evet, yapıyor. Evet, aynen öyle, açık bir tartışma yapıyorlar. Böyle bir düşünce var, bunu örgütlemeye çalışıyor öğrenciler. Aslında çok da iyi bir fikir, hareketi, süreklilik, sürekliliği olması için, yani birkaç günlük bir mücadeleden sonra dinmemesi için böyle bir tartışma başlatmış durumda. Evet,
yani Battle in Seattle yakın. Dedikleri, yani 100 yıla ve 1000 yıla girilirken işte Dünya Ticaret Örgütü'nün toplantısını basan eylemciler de bu şekilde tartışıyorlardı.
Tabii.
Aynı üslup devam ediyor. Bu Occupy ve başka hareketlere de sonradan geçmişti. Onun bir şey olduğu söylenebilir. Yani aynı fikri espriden hareket ediyorlar. Boğaziçi mezunlarından da bir imza kampanyası başladı. Biz de kabul etmiyoruz diyorlar ve Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'nun 2012'deki kabul ettiği aşağıdaki ilkeleri biz de destekliyoruz. Bir, üniversitenin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması. hem bilimsel hem de toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir. 2. Üniversitelerde karar alma yetkisi demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması şarttır özellik için. Yani rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir. Ve 3. Üniversitelerin özerk anayasal kurumlar olarak akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır diyor. Biz de kabul etmiyoruz nokta. Orada da bu da ortaya konmuş durumda. Gazete Duvar'ın haberiydi bu. Ayrıca
bu gözaltına alınan öğrencilerin hepsinin serbest bırakıldığı haberini verecektim. Dün 24 öğrenci ev baskınlarıyla hatta kapıları duvarları dahi kırılarak gözaltına alınanlar vardı. Hepsi serbest bırakıldı. Ancak çıplak aramaya zorlananlar olduğu da yer alıyor. Kötü muameleye maruz kalanlar var. Özellikle de eşcinsel LGBT öğrencilerin eşcinsel olduklarını polis anladığında ağır hakaretlerde bulundukları, aşağılandıkları, tecavüzle tehdit edildikleri vesaire gibi öğrencilerin açıklamaları da yer almıştı.
Evet ve Boğaziçi Dayanışması'ndan da bir açıklama var. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen iki arkadaşımız da serbest, büyük harflerle kapital yazmışlar. Unutmak yok, affetmek yok, kayyumlar gidecek, biz kalacağız diyorlar. Ayrıca Boğaziçi mezunu yazar ve sanatçılardan da ortak bildiri var. Akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir diyorlar. Ve bu demokratik hak ve değerler için bir araya gelmiş Boğaziçi'li ve onlara destek veren diğer üniversite öğrenci ve öğretim üyelerinin idari kadronun da yanındayız diyorlar. Pek çok sanatçı ve yazarın ismi var, onların hepsini sayacak vaktimiz ve şey olur yani yok, ama bunları çeşitli yerlerden görmek, izlemek mümkün. Bunu da T24'ten aldık biz. Ayrıca Boğaziçi öğrencilerin, gözaltına alınan Boğaziçi öğrencilerin de yaşadıklarını anlattıkları durumu var.
Bir de ilginç şöyle bir gelişme oldu dün. TÜRGEV üzerinden, yani hükümete yakın bir vakıf, Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı diye geçiyor. Cumhurbaşkanlığı adına bazı öğrencileri Cumhurbaşkanlığına görüşmeye çağırmış. Neye göre seçildiğini bilmediğimiz 30 kişi diye Boğaziçi Dayanışması açıklamada bulundu. Öğrencileri aramışlar. Gelin sizinle görüşelim Boğaziçi'ndeki yaşananlara dair diye. Boğaziçi Dayanışması böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceklerini, böyle bir temsiliyet ilişkisinin de olmadığını söylüyorlar. Hemen açıklama yapmışlar. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Zaten onlar bırakıldı. Kayyum olarak atanan Melih Bulu ve tüm rektörler acilen istifa etsin. Tüm üniversite rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gösterilerek demokratik seçimler düzenlensin. Üç talebimiz bu. Müzakere edecek bir şey yok. Bunları gerçekleştirdikten sonra zaten sorun bitecektir diyorlar.
Evet, ilginç bir durum var. Peki şey ne? Tanışma olamıyor. Neden? Üniversite durumu.
Bu durumdan dolayı.
Bence ilginç bir şey yani. Bu arada da önemli bazı çarpıcı yazılar da yer alıyor. T24'te dün değinme fırsatı bulduk. Rıza Türmen'in Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması yazısı, çeşitli dünyadan da örnekleri vererek, ama asıl meselenin akademik özgürlük, hiçbir sınırlamaya tabi olmadan ifade ve eylem özgürlüğünü, araştırma yapma ve bilgiyi ve gerçeği yayma özgürlüğünü kapsadığını belirtiyor. Yani asıl meselenin Boğaziçi Üniversitesi'nin ve üniversitelerin nasıl bir üniversite olacağı, yer olacağı meselesi. İkincisi de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, kötü muamele yasağının ve kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlalleri var polis müdahalesiyle. Onlardan bahsediyor. Aynı şekilde Tuğçe Tatari de yazmış T24'te. Bunları internet sitemize de yerleştiririz. Mesele Boğaziçi veya elitizm değil, mesele bilim, eğitim, mesele üniversiteler, mesele hayatımızdır diye özetlenebilir. Aydın Engin de gene T24'ten, zorbayı zorbalar değil kitleler korkutur başlıklı yazısında. Bir ülke böyle sorumlu, böyle özverili, böyle bilinçli gençleri olduğu için olsa olsa övünür, AKP iktidarındaysa dövülür diyor. İlginç bir gelişme de Yunanistan'da sağcı hükümetin üniversiteye özel polis planı tepki çekti diye bir haber var. Özel haber Nikolaos Stelia imzalı gazete Duvar'da. Yani kıskanıyor galiba Yunanistan'da.
Benim Erdoğan'dan neyim eksik demiş demek ki Yunanistan Başbakanı. Bu arada Yunanistan'da biz uzun zamandır yer veremiyoruz ama eski Nazi üyelerinin hükümete, kabineye girdiği haberleri yer alıyordu. Gazete Duvar'da yine Stelia tarafından yazılmıştı. Nikolas Stelia'nın yazısı vardı. Umarım ilerleyen günlerde gündem biraz toparlanırsa bunlara da değinme fırsatımız olur. Ömer Bey, elle çıkalım mı? Boğaziçi'nin de yaşananlara dair bir şarkı yapıldı.
Evet.
İki dakikalık bir rap şarkısı Boğaziçi öğrencilerinin mücadelesini anlatan Boğaziçi Dayanışması tarafından dün Twitter üzerinden paylaşıldı. İsterseniz bu bölüme bu şarkıyla son verelim. Sonra devam ederiz.
Evet, sonra devam ederiz. Peki.
Dolandır dilinde milyarlık ceket belinde rüya satıyor bizlere. İşgal var Allah yeminle Boğaziçi meskeninde. Gerçeklikten başka her şey Mr. Blue evreninde. Liyakat şaka dilimde intihal dolu sivinde. Onu sevelim istiyor Metallica dinler diye. Aynaya bak sen bir kere, sen kimsin ve de çapın ne? Hak etmediğin koltuğa oturan kel körpekene. Ne bir kanun ne bir saygı, gökten bir kayyum atandı. Vasıf nedir diye sorsam birinci bölge adayı. Yanımda bin bir kardeşim, benim kalem hem tebeşir. Çağrımızdır İstanbul'a gelin bizimle. Kayyumlar netti, şimdi yerek netti. İsraf, zulüm, talan, kadayıf ve de benzeri. Hepimize yetti, keke şuramızda geldi. Herif daha varmadan okulu kelepçeletti.
Utan kendinden ve temsil ettiklerinden. Bu kampüse bıraktığınız savaş izlerinden. Faşistin tahakkümüne günlerden yine hayır. İstediğini kayırsan ama boyun yine hayır der. Etiler kapı hasretinden prangalar eskittim. Dediler yine tohum var, gaz sıkmışlar kavşantaya. Nefes almak zor bayağı, yine çarem yok ama. Kabul etmem yine madem dayatılanırdım halen. Alamam benim alemden, dene dene beni boyun eğmem. Girişimi kapat istersen, bizim okul senin diye değişmedi bugün bile halen. Bizden bir geldiğin yer, benzer değil herif yaşar. Akademi etmez bir yer, no liyakat, no blue, no feder. İnme tepeden alttan al, aynı düzenliğine saltanat. Zorla güzel değil böyle, zorlamayla olmaz. Kadın özgür olmalı, utan. Kabul etmeyeceğim, hayır yine bunu kabul etmeyeceğim. Bekle ve pes etmeyeceğim, yarın seni o binada görmeyeceğim. Yarın seni o binada görmeyeceğim. Yarın seni o binada görmeyeceğim.
سانم چه به بیشم لبر روش کی رو گیشم مود ورانه و قایومان لوی کامپوسی بیشکینم از بهارم از جوانم بر دلانه چوب ندانم چه بو سر بسی از آن استخیدو زنجیر از مزانم از سانم چه به بیشم لبر روش کی رو گیشم مود ورانه و قایومان لوی کامپوسی بیشکینم از بهارم از جوانم بر دلانه چوب ندانم چه بو سر بسی از آن استخیدو زنجیر از مزانم.
Açık Gazete.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin, merhabalar.
Günaydın, nasılsınız?
Günaydın.
Yeni garip günlerden. Merhaba ya.
Yeni yıla bomba gibi girdik değil mi?
Vallahi yani şimdi...
Hem ülkede hem dünyada.
Yani, boru bombalı.
Fazla ya. Artık şaşırmamız lazım gerçekten de herhalde. Hiç yani ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım bu da oldu demeyelim. Zaten bilmiyorum, şaşkınlığımız kısa sürüyor herhalde. Yeni bir şeye geçiyoruz vesaire. Ama tabii Amerika'da bu yaşanan kolay unutulur gibi değil. Bence sebeplerinden bir tanesi tabii hepimizin hafızasında... Bütün bu olayların geçtiği yerlerin bir şekilde fotoğrafı var, imgesi var. Filmlerden olsun, Amerika ile ilgili, işte bütün siyasetle ilgili fotoğraflardan olsun. Bir de tabii Amerika'nın demokrasinin beşiği olduğu imgesi. Çok aşındı, çok örselendi ama hala orada bir yerde. Amerika'da bu iş nasıl oluyor diyoruz. Ama bir yandan sanki bir soğukluk evet, vardı bütün dünyanın izlerken. Ya şimdi çok artık eskide kaldığı için, şöyle çok eskide derken ben bile hatırlamakta bir anlamda zorluk çekiyorum. 11 Eylül öncesi Amerika'ya karşı bambaşka bir yaklaşım vardı. Şimdi herkes de dünya genelinde herhalde soğuk bir izleyiş söz konusuydu.
Evet, yani bu şimdi John Nichols'ın ilginç bir yazısı vardı yani Nation dergisinde, bu meseleleri, Amerikan politikasını en ciddi takip eden gazetecilerden biri benim bildiğim. Ve Trump'ın bir kere hemen derhal impeach edilmesini ve ondan sonra da onunla ilişkili olan kim varsa bu konularda, darbe girişimlerinde ya da faşist şeylerde, hepsinin hemen yargılanmasını isteyen ve İlhan Omar başta olmak üzere, bir de Mondaire Jones diye yeni seçilmiş bir temsilcinin söylediklerine göre bayağı işte Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasama organına karşı şiddeti teşvik ettiler ve hemen azledilmesi, görevden alınması senato tarafından filan ve hukukun üstünlüğü bunu gerektirir diyorlar. Yani gerçekten, çünkü en az 4 kişi öldü. 4 kişi öldü yani ve 68 de kişi tutuklandı filan. Acayip şeyler oldu. Yağmacılık görüldü. Çok beklemedik şeyler oldu yani, değil mi?
Tabii. Yani bu arada Özdeş'in vurguladığı bir nokta vardı. Hakikaten o çok önemli. Kendisi dile getirsin. Bu faşizmin cesaret bulmasıyla ilgili.
Şeyde tabii, Amerika'da bir dizi Nazi grup var ve esas onların zaten Proud Boys'un örgütlediği bir mitingdi. Bu Ableramoz'da yer alan haberde yer veriyorlar şeylerde, yazıyı yazan arkadaşlarımızda. Nazi Telegram gruplarında ya da çeşitli Facebook vesaire gruplarında muazzam bir moral toparlanma var. Yani aslında buradan güç bulmuş durumdalar. Trump açısından belki böyle olmadı ama Amerika'daki faşist gruplar açısından moral verici olan bir gelişme. Dolayısıyla esas tehlike galiba burada ileriye yönelik, bu moral toparlanma.
Tabii bu çok çok önemli. Bir de böyle bir gövde gösterisi yapacak cesareti şimdiye kadar hiçbir zaman bulamadılar. Yani gerçekten bu aşırı sağ bir ayaklanmaydı her şeyden önce. Popülizmle tabii ki ilintileri var. Popülizm tarafından cesaretlendirilmiş ve merkeze çekilmiş bir aşırı sağdan bahsediyoruz. Ama ayan beyan aşırı sağ. Şimdi evet. Orada elbette bir bu popülizmin de çok kullandığı halkın iradesi ifadesi aslında o Monsieur Şaman mı diyeyim, ne diyeyim, hani şaman kıyafetinden evet, esinlenmiş Tommy's Texas'taki figürlere benzeten çok oldu. O enteresan kıyafetli arkadaşımız Jack Angelich adının olduğu söyleniyor. Yani ne olduğu da belli değil bu arada. Jack and Jill'den çünkü efendim Jack and alıntı bir sahte isim de olabilirmiş bu.
Evet. Biraz öyle andırıyor zaten, ismi gerçekten sahte. Evet.
Bir
adeta Baked Alaska deniyor çünkü adam yani.
Evet.
Hiç gerçekçi değil tabii.
Şimdi bu enteresan evet figürler tabii, bunun bir de arka planını tabii konuşacağız, internetteki arka planını, karanlık arka planını. Ama bu tip figürler işte mesela kürsüye çıkmaları, işte senatonun oturum yerine girmeleri, o işte ilk girişteki rotundadaki kürsüyü sürükleyen adam dışarı doğru vesaire, yani oradan geçirip dışarı götürecek böyle şey gibi, hatıra eşyası gibi veya neyse, işte genel olarak bu kürsüdeki bu işgalciler hali aslında halkın iradesi popülizmde gündeme geliyor ya, halkın iradesi esastır vesaire, elitlere karşı halkın, safkan halkın iradesi. Aslında en grotesk haliyle orada belki işte biz halkı biziz ve irademizi elimize alıyoruz. Şiddetle elimize alıyoruz. İşte kongrenin önüne dar ağacını da kuruyoruz canımız çekerse. Veya işte Ku Klux Klan'ın esintilerini taşıyan hacı da dikiyoruz. Canımız ne isterse buradan mesela aranızdan birkaç tanesini, seçilmiş temsilciyi de idam edebiliriz gibi. Ki bu idam fikri de gene Özdeş'ten rica edeceğim QAnon komplo teorisini hatırlatmasını, orada da geçiyor. Malum Trump bir kıyamet günüyle bir hesaplaşma günüyle bütün dünya kötülerinden hesap soruyor. Ve orada da idamlar gerçekleşiyor. Dar ağaçları artık bu devirde kaldıysa yani arkaik bir ifadeyle kuruluyor. Çok tabii sinir bozucu bir yanı da var bütün bunların. Ama QAnon'u biz epey bir konuşmuştuk. Bir de fikri takip yapalım. Ön saflarda yer aldılar Q'cular.
Evet.
Anlat bize Özdeş birazcık bu komplo teorisini istersen.
Yani tabii aslında faşist hareketlerin çok sık başvurduğu bir şeydir komplo teorileri. Dünyayı Yahudilerin yönettiğinden tutun da her dönemde belki bazen ülkelere göre değişiyor bu komplo teorilerinin içeriği. Ama Amerika'da özellikle faşist hareket içerisinde ama daha geniş bir kitle içerisinde de faşistlerin ötesinde tutan bir şey bu. QAnon hareketi. Bir sosyal medya hesabı aslında her gün açıklamalarda bulunuyor. Gizli açıklamalar da yapıyor ama hesap şu. Ortada bütün bir küresel güç var. Dünyada hakim olanlar ve bunlar pedofiller. Yani neden buraya bağlıyorlar meseleyi çözemedim hiçbir zaman ama bu pedofil çeteye karşı Trump ve generallerin büyük bir mücadele verdiğini, Amerika'yı onlardan kurtarmaya çalıştığına dair muazzam bir inanç ve bu kesimin seçimleri çaldığını söylüyorlardı. Dolayısıyla aslında mitingin başlığı da Save America mitingiydi. Save America March, değil mi? Böyleydi.
Evet, Amerika'yı kurtaralım.
Evet, kurtaralım yürüyüşü. Evet, yürüdüler kongreyi basacak. Çünkü kurtarma arzusuyla geliyorlar. Hatta bir sahne vardı ilginç. Bu polis gaz sıkmaya başladığında böyle gözyaşları içerisinde biraz da sinir krizi geçiren genç bir kadına mikrofon uzatıyorlar. Başka bir şehirden gelmiş. Neden geldiğini sorduklarında devrim yapacaktık çünkü diyor. Yani çok inançlı bir şekilde gelmiş yani.
Tabii Amerika'nın çok... kökeninde de bir devrim var hakikaten de. Şimdi böyle bir devrim değil. Orada tabii ki Amerikan tarihinden öğeler. Yeni bu QAnon zaten başlı başına bir olay. Çünkü normalde şimdi diyeceksiniz ki birçok insan belki QAnon bu programda biz tabii konuştuk. Oradan aklında kalmış olan olabilir ama gene nedir? Yani bu kadar mı ön plandadır? Olabilir mi? Bir komplo teorisi insanları ele geçirebilir mi bu kadar? Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ön saflarda olanların bazıları bu Trump taraftar gösterilerde zaten vardılar. Bu Monsieur Şaman gibi. Şaman kıyafetli insan gibi. O zaten Q'cu olarak kendini açıkça ortaya koyuyordu. Ama onun dışında evet. Da tabii ki Q'nun kıyafetleri var, işte şeyleri var, sembolleri var, bayrakları var. Onları taşıyan insanlar vardı bir kere. Yani gayet organize biçimde gelmişler ve tabii farklı farklı gruplar ve aşırı sağ ilintili, esintili başka birçok metafor ve kişilik de vardı. Ama Q'cular da, QAnon'cular da oradaydılar yani hakikaten. Ve ilk girenler olduğuyla da ilgili bilgiler var. Dolayısıyla acaba gerçekten onların mı örgütlediği bir şey. Dolayısıyla belki Trump'la çok daha fazla Trump taraftarı olmanın ötesinde alakası mı var? Çünkü QAnon çok gizemli malum. Şimdi hiçbirimiz bilmiyoruz, tanımıyoruz diyenler dahi onların bir anlamda komplo teorilerinin etkisi altında. Çünkü Illuminati, Bill Gates, George Soros, evet. Bunların bir araya gelip işte Clinton'lar, Obama'lar biraz böyle ekleyin. Bütün bunlar pedofil işte satanist bir çeteyi oluşturuyor ve onlar Joe Biden'la ilgili biliyorsunuz bu arada o pedofil videosu da çok dolaşmıştı hatta benim de önüme düştü bir süre sonra onlardan böyle zaten böyle gözleriniz dönüyor falan böyle aa falan neler varmış bilmem ne gibi şimdi Joe Biden da tabii bu çetenin içinde kabul ediliyor bu kötü insanlar dünyada ne varsa başımıza gelmiş olan kötü sıradan halkın başına gelmiş olan hepsinin sorumlusu. Ve QAnon'un özelliği, belki bize yabancı gelen özelliği, bu bahsettiğim diğer kısım eminim bir şekilde sosyal medyadan, şuradan buradan tekrarlarla önünüze bir düşmüştür zaten. Bu arada QAnon'un hiç etkisi altında değiliz veyahut da böyle şeyler gelmiyor önümüze demeyin. Çünkü Türkiye'de de malum bu konular gündem oldu. İşte yok efendim işte bazı popüler internet satış sitelerinde çocuk pazarlıyorlar konusu. Hatırlarsınız.
Evet.
Bu pedofil konusunda çok garip, tuhaf ve çok ciddi bir sorunu aslında gene grotesk hale getiren olaylar yaşanıyor. sonra anlaşılıyor ki bambaşka bir şeyden kaynaklanıyor bu durumlar falan filan. Yani bu komplo teorisi hali aslında en çok da belki bu pedofil meselesine, çok ciddi meseleye zarar veriyor. Çünkü şimdi karanlık webde gerçekleşen bir kısmı var bu işin. Bir kısmı da değil. Çünkü bu Q'nun mesajları, QAnon'un mesajları 4chan ve 8chan diye sonra mesajlaşma sitelerinden yayılıyordu. 4chan gayet anonim, yani biz çok aslında merkez takılıyoruz diye düşünüyorum sosyal medyada vesaire. Twitter'miş, Instagram'mış falan, bunların ötesinde bambaşka bir dünya var. Tamamen anonim kalarak paylaşım yapabildiğiniz bu 4chan sitesi mesela. Sonra işte orada, o siteden de çok aşırı paylaşımları olan bir takım insanlar atılmaya başlanınca 8chan yaratılıyor. Ki 8chan'da belki bilginiz vardır. Yeni Zelanda'daki Christchurch camisi saldırısı.
Katliam saldırısı.
Evet, katliam.
Katliam 50 küsur.
Evet. Ondan sonra bu şeydeki, Kaliforniya'daki sinagog saldırısı vardı. 2019'da sıra halinde bir dizi böyle saldırı, katliam gerçekleşmişti ve El Paso'da Walmart dükkanına saldırı. Bütün bunlar işte, yani katliam gerçekten de. Bütün bunların mesajları da 8chan'da yayınlanmıştı. Daha sonra 8chan başka isimler değiştirdi vesaire, yer altına indi. Yani karanlık web'e transfer oldu vesaire. Ama şimdi düşünün, QAnon doğrudan bir Amerikan başkanını ilk defa bir kurtarıcı diye propagandasını yapan, hatta da başkanlık uçağından sözde çekildiği iddia edilen fotoğraflar yollayan, kendisinin başkanın çok yakın çevresinde olduğu ve güvenlik bir anlamda bütün her türlü izne olduğu, her türlü bilgiye haiz olduğunu iddia eden biri, birileri, yani bir kolektif iş olduğu belli. Türkiye'de bu tip anonim hesaplarda vesaire olduğu gibi. Ve insanları yönlendiriyor, bir müthiş ciddi kitle oluşturuyor. Yani bir araştırmaya göre 97 tane kongre adayı QAnon'a sempatisini belirtmiş. Ve bunların içinde seçilenler de var. Mesela Marjorie Greene, en çok adı geçen bilineni, Georgia'nın temsilciler meclisi üyesi, QAnon'un bir şans olduğunu düşünüyor, dünyayı kurtaracak gerçekten. Şimdi Trump'ın kendisi de ve en son ortaya çıkan ses kayıtlarında, malum Georgia'daki oradaki eyalet görevlilerine baskı yapıyordu, şöyle bir 11 bin oy bulun diye. Onu dinleyenler de, New York Times'da bunun haberi çıktı, full kaydını ve aynı zamanda QAnon teorisiyle haşır neşir olanlar, oradaki temaların fazlasıyla tekrarlandığını o konuşmada Trump tarafından, bunun vurgusunu yapıyorlar. Bu da çok ürkütücü bir şey.
Trump çünkü hiçbir zaman reddetmedi QAnon'la bir bağlantısı olmadığını. Zaten o yüzden yani Q hareketine bir takım selamlar hep gönderiyordu şeylerinde. Açıkça hiçbir zaman kabul etmedi QAnon'un ilişkisi olduğunu, ama hiç reddetmedi. Dolayısıyla böyle bir tuhaf ilişki süre gidiyor.
Evet, o Kapitol'ü basan çeteyi de hiçbir zaman, yani eve dönün artık filan dedi sonunda, ama sizi seviyorum, iyi insanlarsınız filan diye destekledi.
Yani, evet.
Şey ilginç, pardon, bir de şunu eklemek istiyorum, yani Tim Snyder On Tyranny diye tiranlık üzerine çok bence önemli bir kitabı da yazmıştı. 12 Kasım'da bir yazı yazmış ve Trump'ın demokrasiyi yıkmak amaçlı bir darbe planladığını, demokrasinin dışarıdan değil ancak içeriden yıkılabileceğini, bunun yolunun da seçimleri kullanmaktan geçtiğini 12 Kasım'da yazmış. Bahanesi de iç düşmanlar olarak gösterilecek diye, yani diktatör heveslisinin ülkeyi veya cumhuriyeti değil yalnızca kendisini düşündüğünü, görevden ayrılınca hesaba çekilmekten ve fakirleşmekten çekindiğini söylüyor. Çünkü 1 milyar dolar borç aldığı yerlere 1 milyar dolar geri ödemesi gerekiyor. Ceza soruşturmaları falan var. Şu anda yapmaya çalıştığının tek bir adı var. Darbe şansı az görünebilir ama başarısız kalacağı söylenemez. Başarısız hale getirilmesi gerekir diye bir uyarısı var Tim Snyder'ın, tarihçi Yale Evet. Tarih profesörü. Darbeler ya hemen başarısız kılınır ya da başarılı olur diye önemli bir tespiti var. Zaten On Tyranny kitabı, yani tiranlık üzerine kitabı, 20. yüzyılda 20. yüzyıldan 20 ders başlığını taşıyor. 20 şey bölümde ele almış ve ilginç bir kitap yani.
Son derece tabii, yani şimdi bunlar tarihten derslerle de Tim Snyder'ın her zaman yaptığı gibi bir boyutu var. Aslında bütün liderlerin izlediği rotalar birbirine çok benziyor ve aynı zamanda gerçekle halkın bağlarını kopartmak. Ve yani orada mesela toplanan güruh şu veya bu şekilde veya Amerika'daki birçok insan seçimlerin çalındığına hakikaten inanıyor. Evet. Ve ne yaparsanız yapın, şimdi Trump'ı şimdi cezalandırsanız, cezalandırmasanız veya ne olacaksa bu inanç devam edecek. Yani bu seçim çalındı ve bu inanç tabii ki orada kalmıyor. Aynı zamanda birçok illüzyonu da beraberinde getiriyor. Yani bir kere bu tarz şeylere inanmaya başladınız mı bunun sonu yok. Yani her şey aslında bu tip her şeyin açıklaması bu tarz komplo teorileri oluyor. Koronavirüsle ilgili konularda da bu iş açıklaması işte gene komplo teorileri oluyor. Veya dönüyorsunuz bambaşka ekonomiyle ilgili konularda, ki şimdi dünyada koronanın ekonomik etkileri ortaya çıktıkça daha çok ön plana çıkacak. Bitmiyor ve tabii ki bu müthiş kutuplaşma bu tarz komplo teorileriyle daha da derinleşiyor. Yani Amerika'da tezahürünü gördüğümüz. Eminim şimdi Amerika'da o ilk kamuoyu araştırmaları ortaya çıkacak. Ve göstericilere sempati duyan bir kesim de muhakkak var. Vardır yani.
Kesinlikle.
Tam tersi büyük bir ihanete uğradığını düşünenler de ve fikir değiştirenler de Trump'a yönelik. Onlar da vardır. Dolayısıyla bütün bunlar aslında Amerika'daki müthiş kırılmayı daha da tetikleyecek gibi gözüküyor. Ve tabii yani şimdi bu QAnon meselesinde gerçekten ne kadar aslında başkanın yakınından belki birileri ilintiliydi, ne kadar buna destek verdiler. Kendisi işte tam Aralık'ta aslında Mike Flynn, malum ulusal güvenlik danışmanı, Türkiye'den de lobicilik faaliyeti desteği aldığı söylenen isim, o ve Q Anon'un influencerları, yani onun teorilerini kullanarak, işte bunun bu tarz işte komplo teorilerinin propagandasını yaparak ismini duyuran bir takım kanaat önderleri Beyaz Saray'da buluştu. Bu arada Mike Flynn de QAnon'a bağlılık yemini etmiş bir insan Temmuz ayında. Hem de bir fiil işte pazarlamasında vesaire de bütün o mesela Q tişörtleri şeyleri olsun bizim orada gördüğümüz. Onlardan da işte onların içinde de yer alıyor ticari boyutuyla. Şimdi hakikaten acaba bu Q'cularla bir bağlantı var mı? Bir derin bağlantı. İnsan onu sorguluyor. Komplo teorisyenlerinin komplonun içinde olduğu belki falan gibi bir durum. Tabii şimdi oradaki insanları, basan insanları suçlamak da pek çözüm değil. Onlar da beyni yıkanmış bir gruptan bahsediyoruz. Ve ilk kez bu kadar hakikaten cesaretlenmiş bir aşırı sağ gruptan bahsediyoruz. Ama dünyada bu da tek değil. Almanya'da da bu gerçekleşti Ağustos ayında. Hatırlarsınız bu koronavirüs tedbirlerine karşı Berlin'de parlamento binasının önünde 40 bin kişi yaklaşık toplanmıştı.
Yani, tabii Nazi bayrakları da vardı.
Evet.
Hatta yanında da Türk bayrağı vardı. Nedense.
Bir de yani eksik olamaz. Şimdi böyle bir tuhaf bağlantılar. Tabii orada evet bazı figürler de zaten hem sanırım Macarlardan hem Türklerden vesaire de insanlar da olabilir. Neyse ama yani aşırı sağ bir orada da aslında yüzleşme yaşanmıştı. Orada da polis çok müsamahalı davranmıştı yine hatırlarsak. Hiçbir çatışma vesaire olmamıştı. Ya yani onlar binanın içine girememişlerdi gerçi ama burada bu Amerika'da son yaşadığımızda benzer aslında bir tablo söz konusuydu. Ve orada o göstericilerin arasında bir de kim vardı dersiniz? Robert Kennedy Jr. O kendisi yani. De çünkü Kennedy ailesinden Robert Kennedy'nin oğlu aşı karşıtı. Kendisi aynı zamanda bir çevre duyarlısı avukat. Ama o da aşı karşıtlığını takmış kafasına. Aşı otizm yapıyor konusuna. O da orada aşı karşıtlığı ilintisiyle orada. Şimdi bu çok garip işler bunlar aslında.
Evet, yani göçmen bir de üstelik İrlandalı. İlk Amerika'ya ilk gelen bu demokrasi sözüm ona işte. Neyse demokrasi diyelim. İlk kuranların ataları işte İngiltere'den ve İrlanda'dan gelen göçmenlerden birinin torunu.
İşte bu arada amcasının Berlin'de yaptığı konuşma, o hala hafızalardaki özgürlük vurgusuyla konuşmuş. Şimdi burada özgürlüğün de yanlış anlaşmaları. İşte hem ülkelerin kendine özgü bir şeyleri var, kontekstleri var ve kültürleri var. Oradan esinlenen bir takım işte mesela ne oluyor? İç savaşla ilgili motifleri de Amerika'daki gösterilerde görüyoruz. Sonra kalkıyoruz öbür tarafta bambaşka şekilde tarihsel öğeler karşımıza çıkıyor vesaire ve güncel bir takım öğelerde. Bir an, bu tip gösterilerde aşırı sağ aslında dalgalanmalarda hemen bize gösterdiği bir uç gibi aslında bir an için o toplumdaki aynı zamanda var olan şu anki her türlü etnik, siyasi, dini tansiyonlar neler varsa birden gözümüzün önünde kristalleşiyor. Ve bu gösterilere katılan tabii ki de siyahiler de vardı. Afrikalı Amerikalılar da vardı Capital'daki gösterilere ve orada çok da acıklı şekilde tabii ki bu aslında aşırı sağ bir ayaklanma olarak beyazların üstünlüğünü vurgulayan kesinlikle öğelerin olduğu bu tarz bir ideolojiden esinlenen bir aslında ayaklanmaydı. Şimdi bir yandan ama kendilerine işte mesela Almanya'daki örnekte olduğu gibi göçmenler de yer buluyorlar. Çünkü daha önce de konuştuğumuz gibi işte Trump'a da mesela oy veren Hispanikler örneğinde olduğu gibi kendi bir beyazlaştırma, soylulaştırma o parça yani gerçekten buranın sahibi benim deme fırsatı da olmuş oluyor.
Evet mesela bu Proud Boys denen işte gururlu çocukların liderlerinden bir tanesi geçenlerde gözaltına alınıp bırakıldı. Bir Latin mesela.
Evet.
Bütünleşmiş yani faşizmle bir şekilde. Çok ilginç. Ya ben izninle bir cümle etmek istiyorum bu tiranlık üzerine, zorbalık üzerine yazdığı kitaptan Timothy Snyder'ın 20 ders 20. yüzyıldan şeyinde. Çok her biri üzerinde tekrar tekrar düşünülmesi gereken 20 konu var. Yani baştan itaatla başlama bir kere, kurumları savun diye giden böyle çok önemli şey. Tek parti devletinden korun diye bütün dünya için, Türkiye için ve ülkeler için çıkacak ilginç dersler var tarihten çıkarttıkları. Ve sonunda da olabildiğin kadar cesur ol diye bitiyor 20. şeyinde. Gerçeklere inan ve mücadele et filan diye devam eden şeyler var. Fakat başı ve sonu ilginç bir şekilde Hamlet'le bitiyor. Başlıyor ve bitiyor Hamlet trajedisiyle Shakespeare'in ve özellikle işte Hamlet'in şeyinden bahsediyor. Yani ben bu çivisi çıkmış dünyada, zıvanadan çıkmış dünyada doğmuşum, lanet olsun diye başlıyor ya babasının hayatı bir tiranlık amcasının zorbalığına karşı. Ben mi bunu düzeltmek için geldim dünyaya falan diye lanet ediyor. Ama sonunda da diyor ki Hamlet şöyle de bitiriyor. Yok hayır gelin beraber yürüyelim diye bunun mücadelesini de veriyor diye. Bir uyarıda bulunuyor Timothy Snyder.
Ben de bir böyle son süremizin sonuna geldik ama bir kez daha Altın Şafak'a karşı verilen Yunanistan'daki başarılı mücadeleyi hatırlatmış olayım. Ne kadar tarihi ve önemli bir deneyim olduğunu bu yüzyıl. Hatta daha birkaç ay öncesinde çok önemli.
Dün akşam aklımdan geçirmiştim Özdeş'e bunu tekrarlatayım diye ama unutuyordum az kalsın. Başarıları biraz unutuyoruz galiba gerçekten de böyle acılı ve sert örnekler aklımızda daha çok kalıyor. Kendimi daha Hamlet melankolisi içinde buluyordum ki Özdeş hakikaten işin gerçekten mücadele yönünü vurguladın. Bu işte tabii ki elebaşları çok çok önemli. Yani orada bir takım bu gösterilere katılan biraz o grotesk insanlar vesairenin ötesinde kim bu işleri cesaretlendiriyor, kim önünü açıyor, nedir? Gerçekten de bunun hesabının veriliyor olması lazım. Trump hesap verebilir mi? Emin değilim. Cumhuriyetçiler tamam onu şu an yalnız bıraktılar. Ama Cumhuriyetçi Parti sonuçta bu noktaya kadar taşıdı Trump'ı. Ve onu da cesaretlendiren, çığırından çıkartan aslında Cumhuriyetçi Parti oldu. Şimdi orada da bir sürü liderlik hesabı var. Biraz da o yüzden bu yalnız bırakma işleri de gerçekleşiyor.
Tam da yalnız bırakmadılar aslında. Bir sürü senatör ve şeyde ya sayılarını vermiş Common Dreams'de inanılmaz yani. Gene de
hala tabii konuya destek olmalarının ötesinde. Bir de hem dibine kadar içindeler. Bütün bu olan bitenin. Bu arada tabii demokratların da hiç suçu olmadığı veya bu noktaya gelmesinde tamamen pür ufak olduklarını söyleyemeyeceğim.
Şüphesiz.
Joe Biden yönetiminin de müthiş bir performans göstermesi gerekecek. Gösterebilecek mi çok emin değilim. Ama bunu ummak zorundayız. Dünya için ummak zorundayız. Çünkü Amerika'da ne olduğu şu bakımdan önemsiyorum ben tamamen. Yok efendim Joe Biden gelecek işte dünyayı kurtaracak bir durum elbette yok. Yani Amerika belki de eskisi kadar gerçekten de önemli değil. Kesinlikle hatta. ama bu aşırı sağ grupların örgütlenmeleri, para bulmaları vesaire bir dünya çapındaki bu ağ oluşturuyor olmaları bu çok önemli. Çünkü ittifaklar demokrasi yanlısı, İşte çevre, iklim krizi vesaire bütün bu konularda örgütlenen ittifaklar bir arada kalmakta, bir arada olmakta bazen çok zorlanıyorlar. Halbuki bu faşist gruplar birbirlerine o kadar aslında kopuk olması gereken gruplar ki ama bir şekilde öyle bir kenetleniyorlar ki, öyle bir maalesef yıkıcı güç oluşturuyorlar ki o çok tuhaf ve enteresan bir durum hakikaten.
Evet, süreyi maalesef bitirdik.
Evet, fazlasıyla açtık. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Haftaya bakalım. Haftaya neler gelmiş olacak.
Görüşürüz.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Arp Ulagay'la Spor.
Günaydın Arp. Merhaba.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, herhalde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tuhaf olaylardan biraz bahsetmeli. Sürreal bir gerçeküstücü manzara var ve devam ediyor. Biraz önce de Özdeş'in belirttiğine göre ölü sayısı 5'e çıkmış.
Polis evet. Memuru galiba değil mi?
Evet, bu sefer bir polis memuru. Bir saat önce New York Times'ta yer aldı.
Ben de dün sonra bakarken gördüm biraz daha tekrar. Yani çok sayıda güvenlik görevlisi ya da polisin değil mi yaralandığına dair bir şey var.
Evet, evet. Böyle onlar gösterilmiyor ama bayağı ciddi, çok ciddi şeyler olmuş. Peki biz bugün neyi konuşuyoruz? Spor konuşmak kolay değil bu sıralarda ama.
Biraz bunun Amerikan sporundaki yansımalarına bakalım. Yani benim gördüğüm reaksiyonlarda tamamen basketboldan şimdilik. Yani NBA şu an sezonu devam eden bir ligi olduğu için bir de hani bu tip konularda reaksiyonu ilk veren spor basketbol oluyor Amerika'da. Yani daha önce de konuşmuştuk. Hani buna yatkın bir ortam var. Yani lig hem buna müsaade ediyor hem de NBA'in %75'i siyah oyunculardan oluştuğu için daha da fazla galiba. Geçen buna dair bir araştırma vardı. Yani geçen sezonki NBA oyuncularının demografik yapısını araştırmış birisi. Uğraşıp yani 400 kaç oyuncu? 485 oyuncu galiba. Tek tek bakmışlar hangi ırktan diye özellikle araştırmışlar. Çok büyük ağırlığı tabii siyah oyunculardan oluşuyor. Bu yüzden de bu konuda da iki akşamdır. Yani olayın olduğu akşam ve dün akşam, tabii ABD saatiyle biraz geride hatta bazı maçlar devam ediyor. Maç önü, maç sonrası, televizyon yorumcuları, sporcular tepkilerini vermeye devam ediyorlar. Mesela ilk tepkilerden biri önceki akşam Miami Heat Boston Celtics maçından geldi. Oyuncular alıştığımız üzere diz çökerek maç öncesi kol kola girdiler ve diz çökerek tepkilerini belirttiler. Ama şu ilginç, Boston Celtics takımı neredeyse sahaya çıkmıyormuş. Yani bu olayların olduğu akşam. Çünkü koç Brad Stevens açıkladı. Yani yarım saat önce mi, yarım saat kala maça, hani maçın olmayacağını ben zannettim. Hatta eşini aramış telefonu. Yani galiba o maça çıkmayacağız bugün. Ama şey demiş yani, hani tüm kadro olarak, teknik kadro olarak oyuncuları destekliyorduk. Demiş. Ve hani arkalarında olacaktık eğer çıkmasaydık, ama hani bir işte maça 10 dakika kalı oyuncular oynamaya karar verdiler. Ve bu sayede maç oynandı mesela. Miami Boston Celtics maçı. Ama mesela Boston Celtics oyuncularından genç 23 yaşındaki Jaylen Brown maç sonrası basın toplantısında yani Martin Luther King'e de atıf vererek konuştu ve yani iki Amerika var. Hani bu Amerika'nın bir kısmı otomobilinde uyurken, sigara satarken, hatta bahçesinde oynarken öldürülebilir. Ama diğer kısmı Kapitol'e ellerini kollarını sallayarak rahatlıkla girebilirler.
Evet, çok önemli. Aslında
çarpıcı bir şey söyledim.
Çok çarpıcı. Bir de şey ilginç geldi bana. Bu seçimi kaybeden Georgia senatörü Kelly Loeffler aslında bayağı Black Lives Matter, yani siyah hayatlar önemlidir hareketine karşı, yani bayağı ırkçı birisiydi. Ama kaybetti seçimi ve Warnock seçildi. O da çok önemli bir siyah liderlerden bir tanesi, Raphael Warnock. Şu anda bir de takımın, Kelly Loeffler'ın ayrıca bir takımın, Atlanta Dream takımının da sahibi olduğu anlaşılıyor. NBA'de.
Ortaklarından, NBA takımı ortak değil ama. Atlanta Dream.
WNBA.
Evet. WNBA takımı, evet.
Ve çok ilginç bir şey, satın almayı düşünüyormuş LeBron James. Basketbol süper yıldızı. Democracy Now'da vardı. İlginç bir şey değil mi?
LeBron James'in hani bir takım yatırımları var. Bir de tabii yani çok çok zengin sporcular arasında olduğu için spor sonrasında herhalde şimdiden düşünmek zorunda. Mesela Liverpool'un %2 ortağı. Liverpool futbol takımının %2 hissesi LeBron James'e ait.
Öyle mi? Ha, ilginç.
Evet, evet. Evet, yani çok yıllar önceden yaptığı bir yatırım o. Yani Liverpool bu kadar böyle İngiltere şampiyonu, Premier League şampiyonu değilken yaptığı küçük bir yatırım. %2 tabii hani biraz sembolik kalıyor ama sonuçta bir yatırım yatırımdır. Atlanta Dream tabii hani ne Liverpool kadar ne NBA takımı kadar herhalde yüksek olmayacaktır takımın değeri. Yani WNBA'de takım değerleri daha düşük. Ama yani son yıllarda çok arttı Amerika takım değerleri. Bilmiyorum, WNBA'de bir takımın herhalde 100 milyon, 200 milyon dolar belki olabilir. Hani tamamına sahip olmak için harcamak gereken para. Belki takım sahibi, takım patronu olarak da aktif sporcular devam ederken böyle bir girişimde bulunabilir. O Instagram'dan çok anlamlı bir paylaşım yaptı LeBron James. Henüz konuştuğunu duymadım. Lakers'ın maçı var mıydı önceki akşam? Hani bu son iki gün onu atlamış olabilirim. Yani sadece "Do you understand now?" yani "Şimdi anlıyor musunuz bizi?" diye bir paylaşım yaptı Instagram'dan. Yani bütün benim sporcularda ya da eski sporcu olup şimdi yorumculuk yaparlarda gördüğüm tavır şu. Yani, biz bu kadar zamandır söyleniyoruz. Söylenmek demeyelim. Hakkımızı alıyoruz. Protesto ediyoruz. Yani şimdi görüyor musunuz bunun sebebi ne? Yani biz protesto ederken bizi yıldırmak için ya da bu protestoya karşı yapılan alınan önlemleri düşünün. Bir de önceki akşam işte Amerikan Kongresi'ne elini kolunu sallayarak girenlere karşı alınan tavrı düşünün. Yani buradaki çifte standart herkesi çok üzmüş ve sinirlendirmiş. Öyle gözüküyor herhalde. Hep benzer örnekler verilmiş zaten. Buna karşı bir tepki var. Mesela Shaquille O'Neal, eski basketbolcu hatırlarsınız. NBA'in gelmiş geçmiş.
Evet evet.
En önemli oyuncularından biri. Evet herhalde basketbolu bırakalı ne kadar oldu? 10-12 sene herhalde oldu. O TNT kanalında yorumcu, o da konuştu. Yani ya siyahlar olsaydı dedi mesela burada bu şeye, kongreye saldıran beyazların yanında. Yani herhangi bir siyahların olduğu eylemde işte National Guard, ulusal muhafızlar diye çevirmek lazım herhalde. Onu hemen yollayan otorite birden yok oldu dedi ortadan mesela. Yani Kenny Smith aynı programda, ondan biraz daha da yaşlı bir yorumcudur. Yine eski oyuncu. Yine aynı şeyi söyledi. Yani o şu ilginçti. Ben bunların öfkesini anlıyorum diyor yani. Hakkımızı aramamız, oy kullanmamız, buna karşı öfkeleniyorlar diyor. Bizim hakkımızı aramamız. Georgia diyor. Yani Georgia'nın iki senatörünün birden demokratlara geçmesi. Buna öfkelendiler diyor ilginç bir şekilde. Yani siyahların bir parça ön plana çıkması. Herhalde bu Kasım'daki ve işte 3 gün önceki seçimlerde alınan seçim sonuçlarının da etkisi var bunda deme getiriyor açıkçası. Yani bu şeydeki spordaki eylemler devam edecektir. Yani NBA'deki oyuncuların hiç sözlerini esirgemediğini biliyoruz. Şu anda yani diğer sporlara bakınca beyzbol sezonu yok. Yani şu an aktif sezonda değiliz. Amerikan futbolu maçlarının ağırlığı hafta sonu oynanıyor tabii. Orada ne olur merak ediyorum mesela. Daha da geniş kitleye hitap eden, daha fazla izlenen maçlar ama tabii maçlar seyircisiz oynanıyor. Yani buna karşı genel kitlesi mesela biraz Trump seçmeninden de oluşan bir spor dalı, basketbol gibi değil. Ama oyuncular öyle değil tabii. Oyuncular ağırlıkla yine siyah oyuncular oluşturuyor NFL'in, Amerikan Futbolu Ligi'nin oyuncu havuzunu. Bakalım orada ne olacak? Ben orayı biraz merak ediyorum açıkçası. Orada böyle bir eylem, milli maç öncesi, milli maç okunurken işte diz çökme, kol kola girme, bu tip şeyler görecek miyiz NBA maçlarında olduğu gibi? Çünkü çok rastladık yani iki akşamdır NBA maçlarında çok sık olan bir durum. Yani çeşitli yollarla bu protestoyu deniyor gerçekten takımlar. Hatta Türk oyuncu CDS Osman'ın olduğu Cleveland Cavaliers'ta dün akşam, yani işte demek ki bundan 6-7 saat önce Memphis'te Memphis Grizzlies'de oynarken hava atışından önce kol kola girip diz çöktüler. Mesela yani Cedi Osman da ilk 5 oyuncusuydu. Zaten yedekler de yaptı ama hani bu eyleme katılan oyunculardan biriydi orada.
Evet, çok yani çok hareketli ve belirsiz günlerden geçiyor spor dünyasının da. Özellikle tabii siyahlar Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %13'ü mü ne kadar yani?
Öyle 12-13 diyebiliyorum ben de, evet.
12-13'lük bir bölümünü oluşturuyor ama çok 250 senelik hatta öncesine giden bir kölelik geleneğinin tabii sürdürülmesini isteyen beyazlar ve faşistler var. Çok kolay değil işleri yani.
Değil ve işte bu zaten burada bir sürü sebeple çok kez konuştuk biz de. Yani son 10 yıldaki Amerika'daki, ABD'deki daha doğrusu sporcu tipi de böyle susup oturan, sesini çıkarmayan bir sporcu tipi değil artık. Yani abileri demeyeceğim hatta amcaları gibi ağırlıklı erkek örnek veriyorum. Hani biraz daha amcaları ya da teyzeleri gibi diyeyim. 1960'lardaki, 70'lerdeki sporcu kuşağı gibi hakkını aramaktan çekinmeyen bir sporcu kuşağı var bir süredir. Yani bu işte Trayvon Martin olayından biri biraz böyle oldu. 2012 herhalde dönüm noktalarından biridir. Bu sebeple yani bu 2020 kapattığımız yıl çok iyi bir örnek oldu. Yani George Floyd olayı mesela buna örnekti. Yani işte yüzlerce kilometre yapıp yol yapıp protestolara katıldı oyuncular. Aralarında bir sürü NBA oyuncusu vardı. Double NBA oyuncuları da vardı. Yani kadın ve erkek basketbolcular bu konuda öncülük ediyorlar. 2020 yılında ettiler. 2021 yılında da etmeye devam ediyorlar.
Evet. Peki. Bugün sporda daha ele almamızı düşündüğün...
Şöyle, bir de bir Türkiye ile ilgili bir gelişme var. Biraz, yani şu an kesinleşmedi ama yani Mesut Özil'in transferi meselesi var. Fenerbahçe'ye. Mutlaka görmüşsünüzdür. Alman milli takımının da eski oyuncusu, yani hatta Alman futbolunun geçen 10 yıldaki en büyük yıldızlarından biri, Arsenal'ın oyuncusu, Türk kökenli Mesut Özil, İngiltere'deki defteri kapamış gibi gözüküyor ve hani bundan sonraki kariyerine bakacak, bir seçim yapması lazım. Şu an 32 yaşında. İşte bundan sonraki 3 yılı, 4 sezonu hangi rotada geçirecek, ona karar verme aşamasında. Herhalde burada adaylardan biri de Fenerbahçe, öyle gibi gözüküyor. Tabii Mesut Özil gerçekten çok büyük bir yıldız, da hala yıldız aslında. Bu herhangi bir paylaşımının sosyal medyada yarattığı dalgayla da bunu görmemiz mümkün ama sahada da çok büyük bir yıldız aynı zamanda. Yani 2014 yılında Almanya 4. kez dünya şampiyonu olurken, futbolda dünya kupasını kazanırken, Mesut Özil de takımın değişmez parçalarından biriydi. Açıkçası yani finale kadar, yani tüm maçlarda oynadı herhalde. Yani 2010 Dünya Kupası'nda oynamıştı zaten. Hani kritik goller atan, kilit bir rol üstlenen bir oyuncuydu ve Alman bir takımın teknik direktörü Joachim Löw finale kadar ondan vazgeçmedi. Hatta final maçında da 2014'te herhalde uzatmalarda, ancak uzatmaların sonunda oyundan çıktı. Yani neredeyse 120 dakikanın tamamına yakında oyunda kalmış olması lazım. Ve sadece Alman milli takımda değil, işte yetiştiği Schalke 04, daha sonra Werder Bremen, sonra transfer Real Madrid ve Arsenal'da da çok önemli roller üstlendi. Ve şöyle ki, mesela Alman futbolunda daha az rastladığımız, çok aynı zamanda çok teknik, yaratıcı bir oyuncu Mesut Özil. Herhalde Gelsenkirchen'de yetiştiği ortamdan da kaynaklanıyor. O böyle mahalle arasında herhalde bayvın kafesi diyorlardı onlar. Böyle küçük dar alanda arkadaşlarını oynarken bir takım teknik becerileri, sonraki profesyonel kariyerini etkileyen bazı becerileri de geliştirmiş olmalı. Ama ben hayranlıkla baktığımız oyuncuydu. Bir de şöyle bir rol, yani ben özellikle bir 10 yıl önce belki böyle bir rol de üstlenebilir diye düşünmüştüm. Almanya'nın Zinedine Zidane'ı gibi. Çünkü Alman milli takımında hani bir 20 yıldan da eski aslında. Bir 25-30 yıl önceye gidersek göçmen çocukları pek oynamazdı açıkçası Alman milli takımında. Alman soylu oyuncuların ağırlıkta olduğu, hani sarışınların diyelim ağırlıkta, çoğunlukta olduğu bir Alman milli takımı vardı. Uzun süre böyleydi tablo. Sonra bu 2000 yılı başında tablo biraz değişti. Yani hem Alman futbolu biraz krize girdi. 90'ların sonunda birkaç kötü sonuç. Hemen tabii bu tip durumlarda Almanya reforma gider. Bir oyuncu yetiştirme konusunda bir takım değişiklikler yaptılar. Hem de...
Hüsnelleri mi kattılar bu süreçte?
Evet, yani reform. Şuna baktılar. 1998 Dünya Kupası'ndaki Fransa milli takımına baktılar. Ve başka bir şey gördüler. Yani 98 Dünya Kupası şampiyonu Fransa milli takımının 11'inde çok farklı etnik kökenlerden gelen bir sürü oyuncu vardı. Yani işte Zidane buna bir örnekti. Yani bunlar hep göçmen çocuklarıydı ağırlıklı ama Fransa başka tür bir kültürel anlayış var orada. Hani çok daha eskiden beri göçmen çocuklarını hani bu sisteme dahil eden, futbola en azından. Başka alanlarda eksiklik olabilir ama futbola dahil eden bir yapı var orada. Yani 98'de değil, yani bu 70'lerde falan da böyleydi. Bir buna baktılar ve demek ki yani biz göçmen çocuklarını dahil etmemiz lazım. İkincisi kritik bir şey oldu orada. O zaman SPD iktidardaydı ve Gerhard Schröder başbakanlığı döneminde göç yasasında bir değişiklik yapıldı. İşte göçmen ailelerin ya da göçmen çocuklarının Alman vatandaşlığına daha kolay geçebilmesi için bir kanun çıkarıldı. Yani bildiğim kadarıyla yüz binlerce belki daha fazla Türk ya da Türk kökenli kişi Alman vatandaşlığına geçti. Bu işte milli takıma, Alman milli takımlarında oynamalarının göçmenlerin önünü de açtı birçok dalda. Ve sonra da yani herhalde demografik yapı sebebiyle de hızlı Alman milli takımdaki göçmen çocukları sayısının arttığını gördük biz. Yani bu 2014'teki milli takımda da bunu görmek mümkün. Sadece Mesut Özil değil. Bu arada yani son 10 yılda başka Türk kökenli oyuncular da Alman milli takımında as oyuncu oldular, oynadılar, hala oynuyorlar. İşte İlkay Gündoğan iyi bir örnek. Emre Can var. Yani işte Almanya eğer olursa bilmiyorum Avrupa Futbol Şampiyonası oraya gitse herhalde 2-3 belki 2-3 Türk oyuncu olacak. Türk kökenli oyuncu olacak yine milli takımda. Bu sürpriz bir durum değil ama mesela 2014'te Sami Khedira vardı. Tunus kökenli. Boateng vardı. Ghana kökenli. Yani başka etnik kökenlerden, başka köklerden göçmen oyuncular da, göçmen çocukları da vardı. Mesut Özil bu bakımdan böyle ben hani Fransa'nın Zidane'ı mı oldu acaba? Multikulti dedikleri işte bu hani çok kültürlü yapının sahadaki göstergesi bir oyuncu mu olur diye. Yani uzun bir süre biraz öyle gibiydi ama Mesut Özil son 2-3 yılda biraz bir farklı bir yol seçti. Yani hem sahada hem saha dışında. Birincisi sahada yani 2018 yılı başından itibaren ki Arsenal'la yeni sözleşme imzalamıştı. Çok da yani İngiltere liginin en çok para kazanan oyuncularından biri bu arada. Mesut Özil. Yani yıllık brüt maaşı 18 milyon sterlinin üzerinde. Ne yapıyor? 20 milyon euro gibi bir para yapıyor. Yani bu brüt maaş tabii. Bundan vergi ödüyor bunun üzerinden. Ondan az para kazanan, fazla para kazanan oyuncu azdır İngiltere'de. Ama sağdaki performansı giderek düştü 2018 yılı başından beri ve
Ben de çok yakından takip etmemekle beraber öyle bir hissiyata kapıldım. Son yıllarda eskisi kadar bir yüksek performansta olmadığını gösteren birçok habere rastladım yani.
Evet, ben statta çok izledim. İngiltere'de de. Gerçekten yani böyle biraz keyfince oynayan, oyunun malum yani bugünkü futbolda artık şu pek mümkün değil yani Messi ya da Ronaldo değilseniz hani ben oyunun savunma yönüne pek katılmayayım. Hani pres falan yapmayayım. Top gelince oynayayım. Hani biraz eski 70-80 model. 80 model bile değil. Daha eski. Böyle bir anlayış pek yok artık. 10 oyuncu da 10 saha oyuncusu da yani kaleci dışındakileri söylüyorum. Oyunun iki yönüne de katılmalı. Böyle bir sıkıntı oldu. Ve mevcut Arsenal takımının zaten kadro dışı. Yani Premier Ligi ya da Avrupa kupalarında lisansı yok. Geçen yıl Mart ayından beri hiç resmi maç oynamadı. Böyle bir sorun var. Yani 10 ay olmuş neredeyse. Arsenal takımının teknik direktörü Arteta da onu sisteme dahil etmek istemiyor. Eğer hatta dün akşam Sky televizyondaki gördüğüm yorumlara göre bu transfer dönemindeyiz. Hani bir takıma transfer olmasa bile bu Haziran ayına kadar, Mayıs ayına kadar herhalde yine kadroya dahil edilmeyecek. İşte anlaşması bitiyor zaten Haziran ayına takımıyla. Öyle yedekte bekleyerek Arsenal kariyerini tamamlayacak. Maalesef böyle bir sportif olarak böyle bir şey oldu. İkincisi de işte bir Almanya'daki ortamla belki milli takımla ilgili bazı sıkıntıları var. Orada ben ırk ayrımına uğradım dedi. Irkçılığa uğradım dedi. Irkçı hakarete falan uğradım dedi. Almanya tarafı maalesef Almanya Futbol Federasyonu bunu pek dikkate almak istemedi. Belki de Mesut Özil'in Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı Almanya'da böyle bir bilmiyorum böyle bir tavrı mı yoksa bilmiyorum ama Alman milli takımında da oynamıyor. Milli takımdan zaten ayrıldığını açıklamıştı. Böyle bir tavır var. Üstüne bir de şu oldu. Çin'deki bu Uygurlara yapılan eziyete karşı destek mesajı paylaştı. Herhalde bir yıldan fazla olmuştur. Yani bir önceki Aralık'ta olabilir. Instagram'dan böyle bir paylaşım yaptı. Bu da Premier League'le Çin arasında böyle bir mini gerginliğe sebep oldu. Mesela Çin'de Arsenal maçlarının naklen yayınlanmaması gibi bir sonuç doğdu. Böyle bir şey oldu. Böyle bir yani işte bu tavrında devamı gelmedi. Yani bu hani elbette Uygurlara yapılan eziyet, korkunç buna dair şeyler okuyoruz. Ama hani Mesut Özil ne kadar sayın, ne kadar arkasında tam da onu bilemiyorum. Yani böyle maalesef sporda böyle bir şey var. Yani sahada çok iyi değilseniz sağ dışında yaptıklarınız herkesi gözüne batabiliyor bu sefer. Böyle bir durum oluyor. Yani sağ içinde şey düştükçe performansı sağ dışında şey arttı ama dediğim gibi çok hala dünyada ünlü bir futbolcu. Yani Türkiye'ye gelmesi elbette büyük bir ilgi andıracaktır. Ama sağda ne kadar etkili olur? Türkiye şartlarında olur tabii.
Ben de onu soracaktım. Evet, evet. Bir dakikamız var programın bitmesine ama Fenerbahçe'de ve Türkiye'de şansı ne olabilir diye sana sorarak bitirmek istiyorum.
Bir 3,5 yıllık anlaşma tabii uzun. Yaşı da 32. Bunu düşünelim. Yani 10 aydır maç yapmadı. Yani böyle Premier Lig'den geldiği için her şartta böyle 1,5 yıl belki fark yaratacaktır tabii. Yani Türkiye Ligi'nin çok üzerinde bu oyuncu kalite olarak. Yani en iyi zamanda olmasa bile. Ama sonra bilemiyorum. Yani 3,5 yıllık anlaşma olur. Mesela son 2 yıl bir büyük mali külfet olur mu? Çünkü söz edilen rakamlar da 5 milyon euro net ücret yılda Fenerbahçe'de olacak. İşte belki prim anlaşmaları falan da olacak. Bu yüksek ama tabii hani bu kalitede, bu seviyede bir oyuncu işte çok fazla gelmiyor. Son gelenlerde biraz hayal kırıklığı oldu açıkçası. İşte Van Persie, Falcao gibi ünlü, çok şöhretli oyuncular da işte biraz yaşları ve sakatlıkları sebebiyle çok başarılı olamadılar. Ama Mesut'un Türk kökenli olması sebebiyle ayrı bir kolaylığı, yani uyum sağlaması daha da kolay olacağı için mutlaka bir heyecan getireceğini söylememiz lazım. Kesinlikle.
Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri izleyeceğiz birlikte.
Elbette. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya
görüşmek üzere.
Teşekkürler.
Alp Ulagay'la Spor.
Evet, bu şekilde de bu ikinci saati de bitirmiş olduk. Saat tam 10 ama biraz daha devam edelim ve özellikle koronavirüsüyle ilgili bazı haberleri ve yorumları da aktarma fırsatımız olamadı. Birkaç hukuk haberiyle birlikte bir süre daha devam edelim. Şimdi bir ara veriyoruz.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz şimdi tekrar ve elimizde kalmış olduğunu düşündüğümüz bazı haberleri de devam ettirerek biraz daha sürdürelim programı dedik. Özellikle de koronavirüsündeki son durumlara bakalım. Dünyada yine rekorlar kırılmaya devam ediyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Rakam da ne kadara ulaştı? 87 milyona mı vaka sayısı ne kadar oldu? Tam
bakamadım. 83 milyonu tabii aşmış durumda.
Hatta 90 milyona doğru.
Evet. 88 milyon 500 bin. Evet.
Ona bakıyordum ben de. 88 milyon 500 bine ulaştı. Ve dünyadaki topluca hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 milyona doğru ilerliyor. 1 evet. milyon 900 bini aşmış durumda. Yani bütünüyle koronavirüsü felaketi, pandemisi azalma belirtisi göstermeden devam ediyor. Türkiye'nin durumu da yani dünyada vaka sayısı itibariyle vaka ya da hasta, onu da ayırdılar ama biz eskisi gibi bakalım. tescil edilmiş vaka sayısı itibariyle Türkiye dünyada 7. geliyor. Avrupa'da da 5. bildiğim kadarıyla. Ve dün itibariyle gene ortalama 8 kişinin hayatını kaybettiği, büyük bir salgının devam ettiği söylenebilir. Fakat yeni bir genelge geldi. Independent Türkçe'de var değil mi? Aşılama randevuyla mı yapılacak diye. Bunun esası nedir?
Evet, bu Aralık sonunda aşılar gelmişti. Herkesin hatırlayacağı üzere. Fakat bu aşıların hala denetimi yapılıyor. Birkaç hafta içerisinde aşılamaların başlayacağı söyleniyor. Buna dair bir genelge gönderildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderiliyor. Hangi koşullarda bu aşılama, nerelerde yapılacak, bunu belirlemişler. Hastanelerde olacak bir kere. Bu genelge en azından sadece hastanelere yönelik. Dolayısıyla belki ileride daha farklı yerlerde de yapılacaktır. Bilmiyoruz onu ama şu anda hastanelere gönderiliyor. Aşı uygulama odaları oluşturulması gerektiğine yer verilmiş. Bunların hijyen koşullarını düzenliyor. Havalandırma koşulları, işte dezenfektan bulunması gerektiği vesaire. Sadece iki kişinin odada bulunacağı, randevu sistemiyle insanların geleceği söylemişler. Herhalde bir öncelik tabii yapacaklar. Bu randevuyu herkes, yani hepimiz alamayacağız muhtemelen başlangıçta. Yatak sayısına göre oda sayılarının, aşılama odalı sayısının belirlenmesi gerektiği yer alıyor. Mesela yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5 aşı uygulama odası olacakmış. 51 ile 200 arasında yatağı olan hastanelerde 10 aşı uygulama odası olacakmış. Başlarında birer hekim görevlendirilecekmiş bu odaların. Bu şekilde bir genelge düzenlenmiş. Yani
çok
hazırlıklar
yapılıyor. Ayrıntılı bir genelge olduğu anlaşılıyor. Mesela 200 ile 399 arasındaki yatak sayısı hastanelerde şu kadar falan diye. Fakat bir eksiklik dikkatimi çekti. Belki sen tamamlayabilirsin bu habere hakim olarak. Bu aşılama ne zaman başlayacakmış? Bunca ince ayrıntı var.
İşte o yazmıyor. O genelgenin sorumluluğunda değil zaten anladığım kadarıyla.
Ha, anladım. Aşılamanın nasıl yapılacağı falan her şey belli.
Ama bu genelgeden şu anlaşılıyor. Daha odalar hazır değil. yani şu anda bu genelgeyle oda hazırlayın diyorlar.
Evet, poliklinik oda standartlarını karşılaması falan hepsi ayrıntılarda var. Ama ne odaların durumu ne de asıl ne zaman başlayacağı bir. Neyse, ilginç bir durumla karşı karşıyayız aslında. İngiltere'den ilginç bir haber var. Gezegenimden insan manzara. Gime girebilir yani. Covid hastaları için kura yöntemi. Kura çekilecekmiş acil durumlarda uygulanmak için. Ve bunun da adil kararlar alabilmek için hazırlandığı belirtiliyor. Nasıl?
Çok iyiymiş gerçekten. Niye ya, bir öncelik belirleyememişler mi?
Hayır, çok zor da, bayağı problem de. Bu Gazete Duvar'ın bir haberiydi. 6 Ocak tarihli aslında ama gime kalsın diye buraya aktardık. Koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında 3. kez kitlesel karantinaya girdi İngiltere'de. Durmadan U dönüşü yapıyor Boris Johnson hükümeti ve değiştiriyor. Bütün her yer kapandı gene. Ne olacağını kimse bilmiyor. Boris Johnson ve hükümetin bakanların da bildiğinden emin değiliz. 4 aşamalı bir süreç izlenecekmiş. Fakat şu diyor, yani hastanın hayatta kalma şansını ve mevcut belirtileri değerlendirmesi sağlık çalışanları tarafından. Ayrıca hasta yakınlarının da görüşünü alarak daha fazla hayat ve yaşam yılı kurtarmayı hedeflemesi isteniyormuş. Çok ayrıntılı bir plan bu da. Fakat bir de uzmandan görüş alınması, tedavi sürecine dahil olmayan. Bu durum nadir yaşanacağını öngörüyorlarmış. 4 aşamalı bir süreç belirlendi işte. Ama buna karar verilemezse o zaman kura yöntemi olacakmış. Benzer semptomlara sahip başka yollarla ayrıştırılamayan hastalar için kura gibi rastgele bir seçim yöntemi kullanılabilir. Ve bu da adil kararlar alabilmek için hazırlandı diyorlar.
Doğrusu, kumara kaldı yani.
İşimiz
kuraya, pardon.
Kumara işte. Kumar da sayılabilir kurayla.
O zaman hemen ben size bir challenge gerçekleştireyim. Gezegenden insan manzaralarını gene İngiltere'den bir haber var. Bence bu da şey olabilir. Günün gezegeninden insan manzarası. İş yerinde Noel partisine davet edilmeyen bir çalışan şirkete 100 bin liralık dava açmış. Bana neden ayrımcılık uyguluyorsunuz diye. 2017'de olmuş ama tabii salgın koşullarındaki Noel partisinden bahsetmiyoruz. Herhalde yapmamışlardır diye düşünüyorum ama emin de olamıyorum. Yani bir yandan yine de 2017'nin Temmuz ayında bir senelik doğum iznine çıkan bir şirket çalışanı o sırada gerçekleştirilen partiden kendisine haber verilmediği dolayısıyla şirkete ayrımcılık yaptıklarına dair 100 bin liralık dava açmış ve haklı bulunmuş.
Evet, haklı bulunmuş, müthiş. 10 bin sen, kendisi yalnız çalışanının ötesinde biraz, yani lüks mutfak ve ev eşyası tasarım mağazası Holloway's of Ludlow orada genel yönetici pozisyonundaymış.
Evet.
İşte bir senelik doğum iznine çıkmış. Şimdi daha rahat şey yapacak. İlginç bir haber hakikaten. Gim, bu ikinci gim. Bir tane de mim var. Memleketimde insan manzarası. Biraz eski de 3 günlük bir haber ama sakladık onu da. Mersin'de hakkında kesinleşmiş 23 yıl 7 ay hapis cezası bulunan bir firari varmış, hırsızlık suçunda aranıyor. Adliyeye sevki sırasında gazeteciler sormuş ne oluyor filan diye. Kesinleşmiş, hapis cezam yok, bilmiyorum, hırsızlık yapmadım, neden gözaltında olduğunu bilmiyorum, haberim yok demiş. 23 yıl 7 ay hapis cezası almış ama haberim yoktu diyor. Ramazan Öztürk, bu da ilginç değil mi?
Aynen öyle. Demek ki soru sorduğuna söyleyecek bir yalan bulamamış hemen. Böyle bir yanıtla benim haberim yok demiş.
Haberim yoktu diyor. Evet. Hukuk meselelerinden bahsederken özellikle birkaç önemli meselemiz var. Şeyi kapatmadan onlardan da bahsedelim. Özellikle işte bu Kobane davası iddianamesi kabul edildi. HDP eski eş genel başkanları Bigen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında. Bu nedir şimdi?
Bu yüzlerce sayfalık bir iddianame, bilindiği üzere Kobane olaylarının üzerinden 2014 olması lazım Kobane olayları ya da 2015. Uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen son dönemde yeniden bu dosya açılmıştı. Kobane sürecinde yaşanan, Türkiye'de yaşanan eylemlerde çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Bunun sorumlusu olarak o dönemin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sokağa çağrı yapmış olmasını bu olayların fitilini ateşlemekle suçluyorlar. Şiddet olaylarını teşvik ve vesaire falan deniyor. Bu kapsamda ev baskınları gerçekleşmişti. Şimdi iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiş. Bundan sonra herhalde duruşmaları göreceğiz.
Evet, büyük bir olay olabilir, hukuki olarak genişleyebilir bu da. Onu da takipte bulunduracağız tabii. Bir de Anayasa Mahkemesi'nden Şahin Alpay dosyasında emsal karar çıktı. T24'ten Gökçer Tayincioğlu, o konuları yakından takip eden bir gazeteci. Tutuklama yerine konutu terk etmeme yaptırımı uygulanmıştı. Onun da hak ihlali olduğuna karar vermiş Anayasa Mahkemesi 1. bölümü. Gazeteci, yazar Şahin Alpay'ın
Anayasa Mahkemesi 20 bin lira tazminat ödenmesine karar verilmiş.
Evet. Yani konutu terk etmeme yaptırımının da kişi özgürlüğünden mahrum bırakılması anlamını taşıdığını belirtiyor. Ve kuvvetli suç şüphesi olmadan bu yaptırım uygulanamaz. Dolayısıyla da Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kısa süre önce Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın başvurusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı hak ihlali kararına rağmen, reddetmesine rağmen hak ihlali kararlarının bağlayıcılığını vurgulaması da dikkat çekti diyor. Orada da bir gene sürreel durumdan evet. bahsetmek.
Kavala söz konusu olduğunda bağlayıcı değil demiş Anayasa Mahkemesi, ama Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay konusunda hak ihlali demiş. Bağlayıcı demiş yani hak ihlali. İlginç.
Evet, bir, ilginç hakikaten. Bir karar vermek durumunda kalacağız herhalde. Evet, aşağı yukarı haberlerimiz bunlardan oluşuyor. Başka bir şey kaldı mı elimizde diye. Ha, bir de şey var. Resmi Gazete'nin son evet. sayısında yayınlanan önemli bir karar aslında.
Evet, aynen.
Gazete Duvar'dan. Sen söyle istersen onu da.
Bu da MİT ve polisin toplumsal olaylarda askere ait silahları kullanabilecek olması düzenlemesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ağır silahların Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla toplumsal gösterilerde kullanılmasının önüne açıldı. Yani bir toplumsal, örneğin Gezi gibi bir kitlesel bir mücadele söz konusu. Tankla topla herhalde o zaman üzerimize gelecekler anlamına mı geliyor? Bu hangi ağır silahlar başka kastedildi bilmiyorum. Zaten polisin elinde yetince ağır silah aslında bir yönüyle var.
Tomalar var işte, toplumsal olaylara müdahale aracı diye adlandırılan zırhlı araçlar.
Evet, yani ellerinde ağır silahlar var. Tabii kullanılmıyorlar yani kitle ateşi makinalı tüfeklerle yanıt vermiyor polis, ama bu silahları da var bir yandan. Şu anda ekstra ne verdiler polise, neyi koruyacaklar? Toplumsal olaylarda niye böyle bir şey yapılacak? Yani anlamadım, ama endişe verici tabii böyle bir
evet,
fazladan
evet.
güç verilecek olması.
Yani bu değişiklik yapıldı işte ve yönetmeliğin değişikliğe göre de milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet yani askerler, ordu, polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı MİT taşınır mallarını herhangi bir şarta bağlı olmadan birbirine devredebilecek deniyor. Neyse, taşınmazlar devredilmiyor, ona da şükür demek lazım. Binaları devretmiyorlar yani. Evet, bu şekilde de bitirebiliriz. Bitirirken bu ay boyunca zaman zaman fırsat buldukça Odeta Holmes'a kulak verebiliriz diye düşünmüştük. 31 Aralık 1930'da doğmuş olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en önemli şarkıcı, oyuncu, gitarist, şarkı sözü yazarı ve aynı zamanda da son derece önemli bir sivil haklar mücadelecisi olan, her türden de halk müziği, folk müziği, blues, caz ve ilahiler dalında da, her dalda da çok önemli şarkıları olan bir, pek çok da insanı etkilemiş bir şarkıcı var. Kendisi 2008'de Aralık'ta gene hayata veda etmişti. Biz onun 90. yaşını kutlamaya, anmaya onu devam edelim. Şimdi çalacağımız parçanın adı da ünlü bir parça. Shame and Scandal, utanç ve skandal. Aile içi bir skandal vaziyetinden bahseden ünlü bir şarkı. Bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple beraberdiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. 3M kuralını, maske, mesafe ve musluk, yani temizlik kuralını lütfen ihmal etmeyin. Hala kol geziyor COVID ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Oh, oh, me. Shame and scandal on the family. Oh, me. Shame and scandal on the family. There was a family lived on the Isle of San Sebastian for a long, long while. The head of the family was a Holland man. The younger brother, his name was Rand. Oh, me. Shame and scandal on the family. Oh, me. Shame and scandal on the family. The Holland man kept in the tower A wife as pretty as a big white flower. She saw the brother, she stole his heart. And that's where the trouble and the badness start. Oh, and me, Seamus Connell on the family. Oh, and me, Seamus Connell on the family. The wife and the brother, they wanna go, but the Hollander man tell them no. The wife fall down and the evil came. Burn the man in a voodoo flame. Well, oh, me, Seamus Connell on the family. Oh, me, Seamus Connell on the family. Her eyes are empty, she cannot talk. A nurse has come to make her walk. The brothers are lonely, the nurse is young. Now you know my tale is sung. Oh.